İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Altı Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Ben öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum. Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiği bazı gerçeklerin bilimin, teknolojinin de gelişmesiyle ve Kur'an'ın daha detaylı olarak incelendiğinde de Kur'an'daki çok fazla bilginin günümüzdeki yaşadığımız gerçek bilgilerle birebir örtüştüğünü görüyoruz. Bu da bize Kur'an'ın hak kitap olduğunu ve Allah'ın kitabı olduğunu kanıtı, ispatı oluyor bu bilimsel olayların da benzerlik göstermesi. Bunlardan biraz bahsedelim. Kur'an'daki tekrar sayılarından biraz bahsetmek istiyorum ben. Günümüzde yaşadığımız tekrar sayılarıyla birebir aynılarını göreceğiz. Kur'an'da kelime tekrarları 7 gök tabiri 7 kere geçer. Göklerin yaratılışı ifadesi de 7 kere tekrarlanır. Gün tekil olarak 365 kere geçerken çoğul yani günler kelimeleri de 30 defa tekrarlanır. Ay kelimesinin tekrar sayısı ise 12'dir. Bitki ve ağaç kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır, 26'dır. Ceza karşılık kelimesi 117 kere yer alırken Kur'an'ın temel ahlak özelliklerinden olan bağışlama ifadesi de bu sayının tam iki katı kadardır. Yani 234 kere tekrarlanır. B kelimelerinin saydığımızda çıkan sonuç 332'dir. Deliler kelimesini saydığımızda da aynı rakam elde ederiz. Dünya kelimesi ve ahiret kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynıdır. 115'tir dünyada ahiret kelimelerinin tekrar sayısı. Şeytan kelimesi Kur'an'da 88 kere geçer. Melek kelimesi de 88 kere geçer. İman tamlama ve almadan ve küfür kelimeleri Kur'an boyunca 25 kere tekrarlanır. Cennet kelimesi ve cehennem kelimesi de aynı sayıdadır. 77 kere geçiyor ikisi de. Kadın ve erkek kelimelerin tekrar sayısı da aynıdır. 23. Kadın erkek kelimelerinin Kur'an'da tekrar sayısı olan 23, aynı zamanda insan embriyosunun oluşumunun da yumurta ve spermden gelen kromozom sayısıdır. İnsanın kromozom sayısı da anne ve babadan gelen 23'er kromozomun toplamı olarak 46'dır. Gördüğümüz gibi hani gün kelimelerinin göğün 7 kattan oluşmasının işte insanlardaki kromozom sayısının 23 bayan 23 erkek olmak üzere 46 tane olması. Kur'an'da bilimsel mucizelere de ve gündelik yaşadığımız mucizelere de şahit oluyoruz. Bu da 1400 sene önce kimsenin bilmesi mümkün olmayan bilimsel gerçeklerin işte hukuki gerçeklerin de Kur'an'da geçiyor olması da bize Kur'an'ın ne kadar gerçekçi ve hak olduğunu gösteriyor. Çünkü Kur'an'da hukuktan da bahsediliyor, coğrafyadan da bahsediliyor, insan anatomisinden, fizyolojisinden de bahsediliyor. Her şeyden çok detaylı olarak bahsedilmiş Kur'an'da. Bunu şimdi günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artması sonucunda günümüzde daha net olarak görebiliyoruz. Ama Kur'an'da 1400 sene önce yazıyor olması da bütün bu kainatı Allah'ın yarattığının düpedüz örneğidir zaten.
Maşallah.
Evet.
Yani,
Allah, evet.
Maşallah.
Ben yani, sen buyur.
Kur'an'da birçok mucize var. Bir başka mucizenden de ben bahsedeceğim inşallah. Denizlerin birbirine karışmaması çok mükemmel bir mucize. Bunu slaytında görelim inşallah. Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği Kur'an'ın Rahman suresinde şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Birbiriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirinin sınırını geçmezler. Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. Yüzey gerilimi adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarının kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi suların birbirine karışmasını engeller. Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'na büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz suyu Cebeli Tarık Boğazı'ndan Atlas Okyanusu ile karışır. Ama bu karışma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır. Maşallah. Kur'an'da Allah bize iki denizin karışmadığını söylüyor ve biz bunu bilimsel gerçeklerle, bilimin de gelişmesiyle daha çok öğreniyoruz. Suyun sıcaklığı farklı oluyor. Tuz oranı farklı oluyor, akış hızı hepsi değişik oluyor. Sanki ortada görünmeyen bir duvar engel var gibi. İkisi de farklı bir şekilde akıyor. Çok büyük bir mucize bu da maşallah.
Yani Kur'an'da baktığımız zaman Allah yani insan oğlunun yazamayacağı bir kitap olduğunu birçok yönden insanlara gösteriyor inşallah. Yani mesela Kur'an'da yani şu ana kadar belki hiç anlatmadık. Okunduğu zaman da tam o kıraatine uygun, şeddeleri, üstün ötürelerine uygun, kelime sesleri tam uygun çıktığında bir de ahenk oluyor. Kulağa da çok hoş gelen bir, değil mi? Okuma ses tonu olarak böyle ahengi de var. Yani hem duysal anlamda da insana böyle lezzet veren, çok güzel bir harmonisi, çok güzel bir sesi olan, içinde de normalde en büyük mucizene insana verdiği anlam. Her okuduğunda daha derin bir anlam buluyorsun. Yani bu çok açık bir mucize. 1400 yıldır var olan bir kitap, Allah katından inmiş. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed peygamberi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müminlere, değil mi, ulaştırılmış. Daha sonra da 1400 yıldır okunup her okunduğunda da daha da derin bir anlam, daha da farklı bir anlamla sürekli karşılaşılan bir kitap. Bu anlamda baktığınızda eşi benzeri olmayan ve bir insanın yazamayacağı kesinlikle kanaat edilmiş olan çok özel bir kitap maşallah. Bu kitaptaki bilgiler safi Allah'ın katından olduğundan dolayı her insan okuduğunda ancak onda şifa buluyor ve ancak onda imanın derinleşmesini buluyor. Kitap mesela ayetlerde söylendiği gibi Kur'an'da inşallah müminlerin hidayetini arttırıyor. İnkarcıların da inkarını arttırıyor. İnşallah başka ayetlerde mesela kesin bir bilgi olarak geçiyor Kur'an kendisi. Ve kesin bir bilgi olduğundan dolayı da mümini diğer müşrikle, kafirle ve münafıkla ayırt eden bir kitap. İnşallah Kur'an'a göre insan mümin yargıladığı zaman her şey yerli yerine oturmuş oluyor. Her şeyi belli eden, çok Allah'ın göndermiş olduğu, değil mi? Her şeyin yerini belli eden çok özel bir kitap maşallah.
Maşallah. Allah inkarcılar için zaten Kur'an'da ayette az önce hani söylediğinde hocam onlar mesela duydukları zaman Kur'an ayetlerini böyle sırt çevirir giderler diyor. Çünkü kalplerini diyor kılıfla kaplamış, kulaklarına ağırlık astım diyor Allah. O yüzden dolayı okuduğu zaman onun anlamını, okuduğu zaman onun içindeki gerçekten bütünlüğü, her şeyin var olduğunu ve Allah'ın yaratış gücünü göremiyorlar, kavrayamıyorlar. O yüzden dolayı da Kur'an mesela müminin dinlemesiyle inkarcının dinlemesi aynı olmuyor. Çünkü biz Allah'ın yarattığını bilerek onu okuyoruz ya da dinliyoruz okuduğumuz zaman. Ama bir inkarcı bu şekilde görmediği için, Allah da tabii onun o şeylerini kapattığı için, hani böyle görememesi için. O yüzden dolayı hani bir müminin bakmasıyla bir inkarcının bakması da bir olmuyor. Kur'an'da bu şekilde zaten mucizelerin de var oluyor olması Allah'ın müminlere verdiği mucizedir. Çünkü Allah hem bunları söylüyor, bildiriyor bize. Bir de bunların ispatlarını da veriyor. Bilimsel olayları vermeye de bilirdi mesela Allah. Biz yine inanırdık ama bunları da veriyor olması Allah'ın bizim için bir lütuftur, güzelliktir. Hani bilimin de bir parçası olduğunu söylüyor. Yani dinin bir parçası olduğunu söylüyor. Yani dinin de içinde olduğunu söylüyor. Bilimin de bunun bir parçası olduğunu söylüyor. O yüzden dolayı bu bir güzelliktir Allah'ın insanlara, müminlere vermiş olduğu inşallah.
Yani günümüzde Mehdiyet zamanında bunu insanlara tamamını açması Cenab-ı Allah'ın çok büyük bir nimet. Yani bilimsel gelişmelerin ilerleyip Kur'an'ın 1400 sene önce Allah'ın vahyettiği gerçeklerin birebir olarak aynısının cereyan etmesi ve hiçbir insanın bilemeyeceği bilimsel mucizeleri Kur'an'ın 1400 sene öncesinin keşfedilebilmesi, bu devre rastlaması, Mehdiyet devri, içinde yaşadığımız çağa rastlaması çok büyük bir mucize. Çünkü Avrupa dediğimiz mesela bilimde ilerlemiş medeniyet olarak tasvir ediliyor ama onlar geçmiş zamanda dünya düzdür diye diyorlardı. Evet. Yani onların düzdür dediği zamanda Kur'an dünyanın yuvarlak olduğunu, hatta eliptik yani üstünden ve altından basık şekilde tam şu anda uzay çağında bizim ancak keşfedebildiğimiz bir gerçeği Kur'an 1400 sene önce söylüyordu. Değil mi? Çocuğun hangi evrelerden geçerek yaratıldığını Cenab-ı Allah Kur'an'da söylüyordu. Evet. Yani hiçbir bilim düzeyinin erişemediği, hiçbir insanın bilemeyeceği, her sene aynı yağmurun yağdığını hangi insan bilebilir? Evet. Hani hangi ölçümle hangi insan bilebilir? Ancak 20. yüzyılda bilinebiliyor, değil mi? Her parmak izinin farklı olduğu aynı şekilde 19. yüzyılda ancak keşfedilebiliyor. Bunların hepsi Kur'an'da 1400 sene önce bildirilmiş. Bu bize Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretini ve kelamının, yani Kur'an'ın gerçek olduğunu, hak olduğunu gösteriyor ki nitekim Cenab-ı Allah 10 sure getirin diyor. Bakın. Yani inkar edenler sadece o inkarlarını ortaya koyabilmek ve haşa Kur'an'ı yanlışlayabilmek için bu gayret içine girerlerdi, girememişler. Yani deneseler de başaramamışlardır. Çünkü Allah bir anlamda tabiri caizse meydan okuyor. 10 sure getirin diyor. 114 Kur'an suresi var. 6600'ün üzerinde ayet var. 10 sure getiremezler. Getirememişlerdi. Çünkü 6600 ayette hiçbir çelişki yok.
Evet.
Kur'an tas tamamdır diyor. Allah'ın sözü olduğu için. 10 sure getirdiğinde bir kere çelişki olur. Bir, Kur'an'ın demin hocamın bahsettiği ahenk, Arapça ahenk bambaşka bir şey. O belagatı, o mucizeyi insan tutturamaz. Hiçbir insan yapamaz yani öyle bir şey. Ve Kur'an'ın içindeki o doğruluk, güzellik, mükemmellik, muhteşemlik hiçbir insanın yapamayacağı bir şey olduğunu Allah böylece ispat ediyor Allah'ın izniyle. İnkar edenler 10 sure bile getirememişler. Getiremezler de. Getiremeyecekler de. Allah'ın kelamı çünkü Kur'an.
Ve bitmiyor yani hocam. Hani az önce Onur hocam da dediği gibi Kur'an'da mesela bir kere okuyup geçtiğin zaman tamam ben öğrendim diyemiyorsun mesela, ben anladım diyemiyorsun. Çünkü her okuduğunda Allah gözünü biraz daha açıyor, zihnini, aklını biraz daha açıyor mesela. Hiç dikkat etmediğin bir mesela ayette o kısmına dikkat etmemişsindir, normal olarak algılamışsındır. Ama ikinciyi okuduğunda mesela o kısım daha çok dikkatini çekiyor. Bu sefer daha farklı bir anlamını daha anlıyorsun. Bir daha okuduğunda bir başka daha farklı, hani daha geniş anlamda anlıyorsun ve sürekli olarak açılıyor. Yani bitmiyor. Bir kere okuyup da tamam anladım diyemiyorsun katiyen. Yani her seferinde Allah zihnini, aklını daha fazla açarak daha fazla kavramını ve daha fazla anlamını sağlıyor. O yüzden işte hani Kur'an'a baktığımız zaman böyle çok çok hani diğer kitaplarla kıyaslarsak böyle koskoca ansiklopedilerin üst üste gelmiş yığını kadar değil ama bir o kadar bilgi içinde barındırıyor. Hem geçmişimizi anlatıyor, hem geleceğimizi anlatıyor, hem de yaşanan olayları anlatıyor mesela. İşte şimdiki zamanda yaşayacağımız olayları, teknolojik olayları, bilimsel olayları ve insan anatomilerinden bahsettik. İşte dağların hareketinden, gökyüzündeki hareketlerden, hepsinden bahsediliyor. Ve o kadar çok büyüklükte bir şey de değil yani Kur'an kitap olarak baktığımız zaman da. Ama bütün bilgileri içinde barındırıyor çünkü çok net ve açık yani Kur'an'da. Hiçbir karmaşa yok. Net olarak görebiliyoruz biz Kur'an'a baktığımızda. Her şeyi Allah çok detaylı ve net olarak anlatmış bizlere. Bizler de okuduğumuz zaman her seferinde biraz daha geniş anlamlarına varabiliyoruz.
Evet, Allah Furkan suresi 1. ayette şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'a sanırım. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah ne yücedir. Yine Furkan suresinin ilk ayeti. Ya Furkan da hani o az önce bahsettiğin gibi insanın aklının açılması, doğruyu yanlıştan ayıran, değil mi? Bir anlayışın, o şuurun insana gelmesi inşallah. O da Kur'an'la oluyor. Kur'an ayetlerini samimi olarak insan okuyup yöneldiği, onu anlamaya çalışmak için zihnini yorduğu zaman, düşündüğü zaman ve en başta Allah'a dua ettiği zaman inşallah Allah ona doğru yanlıştan ayıran bir Furkan, değil mi? Bir anlayış evet, vereceğini söyle inşallah. Bakın başka bir ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz, şeytan anlarsınız. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a takva sahipleri için bir aydınlık ve bir öğüt, zikir olarak hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan'ı verdik diyor inşallah. İşte Allah'ın mümin kulları Allah'ın indirdiği zikre inşallah, Kur'an'a, Kur'an ayetlerine inşallah samimiyetle okuduğu ve Allah'a dua ederek onu anlamasını, nasip etmesini istediğinde inşallah görecek ki dediğin gibi aklı da açılacak, beyni de açılacak, gözü de açılacak, anlayışını da Allah kuvvetlendirecek inşallah.
Olaylara bakışı da değişecek mesela, anlayışı,
hem olaylara bakış açacak, hem de Kur'an ayetlerinin daha böyle derinlemesine kendi içinde, kalbinde nüfuz ettiğini inşallah görecek.
Ve Allah'ın büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz hocam öyle olduğu zaman. Hani evet, Allah'ın, çünkü her seferinde bu açılması demek biz hiçbir şey yapmıyoruz mesela. Her okuduğumuzda yeni evet, şeylerin gelişiyor olması bizde mesela. Bu Allah'ın gücü ve kudretini daha iyi anlamamıza neden oluyor. Çünkü bizim bu aklımızı ve zihnimizi açan Allah olduğunu çok net olarak görüyoruz okuduğumuzda, her seferinde yeni şeyleri öğrenmemizde. Bu da Allah'ın bize gücünü, kudretinin ne kadar daha büyük olduğunu gösteriyor zaten. Bir de mesela bazı insanlar diyorlar ki işte iyi insan, işte yok işte doğru insan. Allah Kur'an'da da onu söylüyor mesela. Kur'an'a tabi olan Müslüman, mümin insan zaten diyor. En iyi ve en doğru insandır diyor. Çünkü gerçekten de Kur'an'a uyan bir insan hem ahlaki olsun hem etrafa davranış açısından olsun en iyi, en düzgün olan, en ahlaklı olan zaten Kur'an'a tabi olan insan davranır diyor. Çünkü Allah'tan korkan insan Allah'ın sözünü yerine getirir ve Kur'an'da da davranışlarla ilgili Allah çok fazla insanlara bahsetmiş. Anneye babaya davranıştan bahsetmiş. İşte etrafımızda olan müminlere olan davranıştan bahsetmiş. Kitap ehline olan davranıştan bahsetmiş. O yüzden zaten bunlara baktığımız zaman da biz normal yaşantımızda da çok insanlara bakışımız olsun, insanlara davranışımız olsun en ahlaklı ve en güzel biçimde oluyor. Kur'an'a tabi olursak. Kur'an'a tabi olduğumuz zaman her şeyin en güzelini Allah bize her zaman veriyor.
Evet, insan inşallah hidayete nasip olduğu zaman da bu hakkı insanlara ulaştırması lazım. En güzel şekilde tebliğ yapması lazım. Tebliğ yaparken de ne yapacak insanoğlu? En güzel biçimde üslupla konuşması lazım. Konuşmak bu anlamda da mesela mümin için çok güzel bir nimet oluyor. Güzel bir üslupta insanlara Allah'ı anlatmayı Allah nasip etmesi çok çok güzel bir oluşmuş inşallah. Mesela burada da değil mi? Bizim yaptığımız da o, Allah'a şükürler olsun ki. Ama mesela bu konuşmanın bilimsel olarak da nedenle aslında ayrıntılarıyla olan bir mucize olduğunu şimdi üstünlüğünü anlatalım inşallah. Konuşma mucizesi. Her insan belli bir yaşa gelince konuşmaya başlıyor. Ortalama olarak herkes aynı yaşlarda konuşmaya başladığı için bu durumu çok tabii görüyoruz. Oysa konuşmayı hiç bilmeyen bir kişinin birdenbire konuşmaya başlaması üzerinde düşünmesi gereken bir durumdur. Üzerinde düşünmesi gerekendir yani. Ne oluyor da insan konuşmaya başlayabiliyor. Çocuğun henüz hiçbir şey bilmiyorken konuşmaya başlaması çok büyük bir mucizedir. Çünkü en basit olarak bilinen diller bile kelimeleri kompleks dil bilgisi kuralları ile kullanmayı gerektirir. Dil bilgisi kuralları ile kelimeleri cümle içinde farklı anlamlar kazandıran tamamıyla matematiksel ilişkilerdir. Hakikaten şimdi yabancı dil öğrenmeye çalıştığı zaman bir insan bir dilin ne kadar zor olduğunu görüyor. Çünkü yani hemen hemen belki hiçbir kurala uymayan ama anlam ihtiva eden cümlelerle de konuşabiliyor o yabancı dilin ana dili olan insanlar. Ama sonradan öğrenen insanlar yani neredeyse ana dili olanlara hiçbir zaman yaklaşamıyorlar. Çünkü ana dili olması insanın yani bebekken öğrenip bak bebekken şuurun yokken öğreniyorsun ve konuşmaya başlıyorsun. Ama daha sonra şuur sahibi oluyorsun. Aklın daha da çok oluyor bebeğe kıyasla. Ama bebeğin öğrendiği kadar iyi öğrenemiyorsun. Evet. Mesela yabancı dili. Bu çok mesela enteresan ve acayip bir konu.
Evet, o biraz ortamla alakalı. Yani çocuk onu duyarak hafızaya alıyor Allah'ın yaratmasıyla. Çünkü şimdi aynı yerde doğmuş bir çocuğu sayalım. Mesela Türkiye'de ikisi de doğuyor. Bir tanesi bir ailede, bir tanesi bir ailede büyüsün. Bir aile sırf İngilizce konuşsun, bir aile sırf Türkçe. O çocuklar biri çok iyi Türkçe konuşuyor bilir, biri çok iyi İngilizce. İşte o da Allah'ın bir onlara verdiği bir ilhamla.
Evet, İnşallah. Yani öğrenenin kim olduğu burada önemli. Bebek öğreniyor evet. Diyoruz. Bebek yani.
Bebek yani ne yapabiliyor? Hiçbir şey yapamıyor.
Konuşamıyor daha.
Yürüyemiyor.
Bak, konuşmayı bilmeden konuşmayı dil öğreniyor. Maşallah. Çok enteresan. İnşallah. 6000 değişik dil var dünyada. 2-3 yaşında bir çocuk nasıl konuşmaya başlar? Bunu etrafında konuşulanları dinleyerek mi öğrenir? İnsanlar henüz dil bilimcilerin bile tam olarak anlayıp ortaya koyamadıkları dil bilgisi kurallarını nasıl öğrenmiş olabilirler? Bebekler için söylüyoruz. Kelimeler nasıl oluyor da bu kadar karmaşık kurallara uygun şekilde ağzımızdan dökülüyor? Kelimeler ve cümleler nasıl ve nerede anlam kazanıyor? Hakikaten yani bir cümlenin içerisinden mesela bir kelimeyi başında veya sonunda kullandığın zaman bile karşıdaki kişi bazen anlayamayabiliyor. Evet. Hakikaten çok matematiksel ve teknik bir olay. Dil bilimi ve kelime ve dil konuşmak, yabancı bir dil, insan dili konuşması bu çok hakikaten teknik bir olay. Çünkü oradaki harflerin yerinin değişmesi kelimeyi bozuyor. Kelimenin yerinin değişmesi cümleyi bozuyor. Bunu hangi tonda söylediğim bile anlamı hakikaten etkileyen bir konu. Yani içinde çok fazla fonksiyonu var bir dilin. Bebek bunu en iyi şekilde öğreniyor. Bebek dediğimizde şuursuz konuşmasını bilmeyen canlı. Yani şuursuzken, konuşmasını bilmezken konuşmayı en iyi öğrenen o. Biz konuşmayı da biliyoruz, şuurumuz da yerinde. Ama bebek kadar, kendimize kıyasla bizim bebek halimiz kadar iyi öğrenemiyoruz o anlamda. Ve bu anlamda insanoğlunun neden 6000 değişik dili olmuştur diye mesela sorulardan birisi sorulabilir. Niçin sadece insan konuşabiliyor da başka canlılar konuşamıyor? Zihinlerimizde ne oluyor da bunlar kelimelere ve cümlelere dönüştürülüp ağzımızdan çıkıveriyor. Bize bildiğimiz binlerce kelimeyi o kelimelerin oluşturduğu karmaşık cümle yapılarını kimse öğretemez. Örneğin siz konuşurken son derece düzgün cümleler kurarsınız. Oysa kurduğunuz cümlelerin altında yatan oldukça karmaşık dil kurallarını bilmeden, bu detayların farkında olmadan, hatta belki de çoğu cümleyi hayatınızda ilk kez kullandığınız halde hiç zorlanmazsınız. İnsanın konuşma becerisi matematiksel bir sırdır. Oldukça teknik, bilimsel ve matematiksel bir sırdır. Dil kurallarının sayısını cümlelerin sonsuza yakın sayısı ile kıyaslayan ünlü dil bilimci Lieberman, dil bilgisi kurallarının tam olarak ortaya konamadığını belirtmektedir. Yani evet, dil bilgisi kurallarının tam olarak değil mi? Oysa 3 yaşındaki bir çocuk dil bilimcilerin açıklayamadıkları bu kuralları kullanarak konuşabilmektedir. Açıklayamadığımız ama farkında bile olmadan bağlı kaldığımız dil bilgisi kurallarını bizim geliştirmediğimizde ortadadır. Dil bilgisi kurallarını hazır olarak bulur ve kullanırız. Gramer diye bir konu var. Hakikaten her dilin bir grameri oluyor. Bu gramer oluşturulup dil yapılmıyor. Zaten var olan bir dil var. Onun zaten gramer yapısı var. Sonradan o dil incelenerek gramer yapısı ortaya dökülüyor. Yani Türkçenin gramer yapısı zaten vardı. Dil bilimi ortaya çıktıktan sonra gramer yapısı bilimsel olarak bugün edebiyat derslerinde, Türkçe derslerinde gösterime ve anlatmaya başlandı. Dilin ortaya çıkışı o anlamda mesela az önce slide'da sorduğumuz sorulara çok anlam ihtiva ediyor. Derin bir konu çünkü. Yani çocukken şuursuz insanların öğrendiği, insanın şuursuz halindeyken öğrenebildiği ve toplumların geliştirdiği ve 6000 üzerinde çeşide sahip olan dil yapısı çok enteresan. Beyin dediğimiz yine atomlardan oluşan, 1 katrilyon tane değil mi saniyede reaksiyonun olduğu, 100 milyar tane sinir hücresinin oluşturduğu yerde 6000 tane farklı dil oluşabiliyor, varyasyon olabiliyor bütün insanlık açısından. Yani maşallah, kaynağının ne olduğunu burada düşünelim. Nereden bu kadar çeşit kaynaklanabiliyor? Yani insan aynı, neredeyse aynı gene sahip. DNA'nın %99 küsürü her insanda aynı. Ama ortaya çıkan davranış stil farklı, dil farklılığı, yani bu tarzların farklılığı bayağı çok derecede maşallah.
Bunu yani çocuğun dili konuşması mucize. Ve Cenab-ı Allah ayeti kerimede buyuruyor, şeytanın Allah'a sırrım, nutku verip konuşturan Allah'tır diyor. Maşallah. Konuşan insan biraz dikkat etse bakın kendine, hakikaten Allah'ın konuşturduğunu anlar. Çünkü bakın şimdi Onur Hocam konuştu, çok akıcı, düzgün, hiç demeden ama bir sonraki cümleyi planlamadan. Biliyorum çünkü ben de şu anda konuşurken bir sonraki cümleyi planlamadan konuşuyorum.
Evet.
Bu nasıl oluyor? İşte biraz dikkatle, kendi konuşmasını dikkatle izleyen insan Allah'ın izniyle, Allah'ın ilhamıyla, yani Allah'ın nutku verip konuşturmasıyla konuştuğunu fark eder. Bu çok net açık bir şey, yani mucize gerçekten. Allah onu hissettiriyor. Yani bu maşallah, bu ayeti kerimenin ışığında hakikaten insan Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretini bilerek o gözle kendi konuşmasını bir dinlesin. Konuşmasını o gözle konuşurken de incelesin. Allah'ın konuşturduğunu anlar. Allah'ın izniyle. Evet. Zaten teknik olarak apayrı bir şey. Benim ses yapma gücüm nereden olsun? Yani nasıl ses çıkartabilirim? Bir de ses çıkartmıyorum ki. Bir havada bir dalga gidiyor.
Evet. Tabii.
Ve bunu algılayan Allah bir mekanizma kurmuş. O frekansı, havada geçen o dalgayı ses frekansına dönüştürüp beyinde ses olarak, evet, ve yani muhteşem soundlu, böyle yani hiçbir çok teknik cihazın ya çıkartamadığı netlikte ve mükemmellikte ve herkesin sesini ayırt edeceği, yani bin bir parametre var yani. O, ben nasıl yapayım onu? Yani o sesin, o frekansı çıkartacağım, onu farklı algılattıracağım, o bir anlam teşkil edecek karşıda. Ses telleri, bunların hiçbirini insan yapamaz. Yani evet, teknik olarak zaten mümkün değil. Ama insan hayat içinde konuşurken, yani kendi yaptığı şeyleri, sizi de yaptıklarınızı yaratan Allah'tır diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Bunu yaşayabilmek, hissedebilmek, tam olarak hakkını görebilmek açısından bu anlamda değerlendirdiğinde hakikaten nutku verip konuşturan Allah'ın olduğunu çok net anlıyor insan.
Ve az önce mesela slide'ı okurken hocam orada soru vardı ya, işte biz insanlar konuşabiliyoruz ama canlılar niye diğer canlılar konuşamıyor diye. Allah zaten onu hocam da dediği gibi nutuk verip konuşturan Allah bir. İkincisi Allah kendi ruhundan üflediğini söylüyor insanlar için. Yani bunlara insanlara farklı bir özellikte olduğundan da bahsediyor. Bilimsel olarak baktığımız zaman da bunun yine bir açıklaması var. Allah onu da yaratmış mesela. Onun nedenini de yaratmış. İşte bizim konuşabilmemiz mesela ortalama 2,5-3 yaşından itibaren diyorlar. Oradaki mesela bu tamamen ses tellerimizdeki olan, onun önünde olan fizotemis miydi? Neydi hocam o şeyin ismi? Bir ses şeyiyle ilgili. Buradaki şu anki, şu an borunumuzda yani konuşabilmemiz için bir şu anda nefes borusunun orada bir sistem var. Bir kemik yapısı gibi. Onun aşağı inmesi sonucunda yani ses tellerimiz burada olduğu için, şu kısımda olduğu için buradan biz konuşabiliyoruz sadece. Bunun da çok aksi yani Allah'ın doğduğunda mesela insanların konuşmaya ihtiyacı olmadığı için, doğan bir çocuğun konuşmaya ihtiyacı değil, öncelikli olarak besine ihtiyacı olduğu için mesela anne sütünü emerken yutkunabilmesi gerekiyor. Çünkü çocuğun öyle bir şuhru yok. Hani ben bir şey yerken nefes alayım gibi bir şuhru olmadığı için, boğulabileceği için. Mesela Allah bu sistemi yukarıda yaratıyor doğduğun zaman da. Ve 2,5 yaşına kadar falan bu sistem burada oluyor. Çocuk hem beslenip hem de nefes alabiliyor aynı anda. Ama bu mesela 2,5-3 yaşına geldiği andan itibaren ses nodüllerinin yani ses tellerinin olduğu bölgeye doğru inmeye başlıyor ve bu bölgede kalıyor. Ve 2,5-3 yaşından sonra çocuklar artık net bir şekilde konuşmaya başlıyor. Çünkü o kısım artık buraya inmiştir. Buraya indiği için konuşmada tamam güzel bir şekilde konuşma başlıyor. Fakat bu sefer de beslenirken nefes almanız gerekiyor. Yani ikisini aynı anda yapamıyorsunuz. Hani şu anda biz mesela bir suyu içtiğimiz zaman da nefesimizi tutmadan besini gönderemiyoruz. Çünkü o yutak kapalı kalıyor o kısımda. Canlılarda ise tam aksine Allah bunu da bilimsel olarak yaratmış. Canlılarda o ses, oradaki o sistem tamamen burada. Hiçbir zaman o aşağı ses nodüllerinin olduğu bölgeye inmiyor. Ses tellerinin olduğu yere inmiyor. Hı. Bu yüzden dolayı canlılarda beslenirken aynı anda nefes alabiliyorlar yemek yerken. Ama bu sistemle de konuşamıyorlar. Hani bilimsel olarak açıklaması da bu. O sistemin Allah'ın mesela insanda yapıyor olması. Hani ne alaka buradaki bir sistem 2,5 yaşına kadar ve herkes de aynı olacak. 2,5-3 yaşına kadar herkes de bu seviyeye iniyor olması. Bu da Allah'ın yarattığı bir mucizedir.
Bir de şöyle bir durum var.
Bilimselde
1 yaşındayken yani boğulacağını boğuluyor şurada olmazsa. 2,5 yaşında buraya indiğinde yine boğulmadan içebiliyor. Bunu öğreniyor yani.
Anlayabiliyor yani onu artık kavrayabiliyor. O yüzden de işte Allah'ın burada bütün gücün ve kudretin Allah'ta olduğunu bunda bir kez daha anlıyoruz. Yani Allah bu bilimsel nedenleri de yaratmış ki insanların aklı şuuru gitmesin diye. Mesela bilimsel nedeni de var konuşmanın işte. Hani az önceki anlattığımız gibi. Ama esasen Allah'ın nutuk verip konuşturan Allah olduğunu ama Allah'ın da nedenlerle yarattığını bilmemiz gerekiyor. Yani bu bilimsel bir anlatımı. Ama baktığımız zaman bunun buraya inmesi için hiçbir neden yok. Yani bilimsel olarak. Bilimsel olarak incelersek neden buradaki bir sistem aşağı doğru insin yani kendiliğinden? Mümkün değil. O Allah'ın kontrolüyle olduğu çok açık ortada. Hani önemli olan Allah'ın konuşturduğunu, Allah'ın bize bir şeylere anlatmamız için nutuk verip konuşturduğunu bilmemiz gerekiyor inşallah.
Evet. Allah konuşturuyor şüphesiz. Nutku verip konuşturan yalnızca Allah. Bu kaynakların hepsini zaten sadece Allah'ın varlığıyla bize açıklanabilecek konular. Yani çocukken dil öğrenmen, sonra onu hatasız bir şekilde ana dili olarak konuşman, bütün ömrün boyunca onu unutmaman ve insanlarla iletişimde her türlü şekilde rahat rahat düşünmeden konuşabilmen, hiç bunun planını yapmadan konuşabilmen ancak Allah'ın izniyle oluyor. Allah Fussilet Suresi 20. ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Kendi derilerine dediler ki, niye aleyhimizde şahitlik ettiniz? Dediler ki, her şeye nutku verip konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi ilk defa o yarattı ve ona döndürülüyorsunuz inşallah. Allah dilerse bizi konuşturuyor. Dilerse, yani burada mesela dünyada sinir sistemi var, beyin var, ağız var, dil var değil mi? Akciğerler var, nefes üreten, dalak var. Bu sistemlerle birlikte, kas sistemiyle birlikte insan konuşabiliyor. Bunlar sebebi. Ama Allah ahirette sebepleri ortadan kaldırıyor. Ve mesela derileri konuşuyor, elleri konuşuyor, kulakları organları konuşuyor. Ve o yaptıklarını bir bir söylüyor ahirette. Ve ona da insan şaşırıyor. Diyor ki size ne olur da konuşuyorsunuz, nasıl olur da konuşursunuz diyor. Onlar da bak derileri diyor ki normalde o cansız hücre olarak yani sadece hücre olarak, doku olarak görünen yapılar bize nutku veren, nutku verip konuşturan Allah konuşturdu diyor. Allah her şeye nutkunu verip konuşturuyor. Bizi de konuşturan Allah. Bütün canlılardaki o yapıların uyumunu bir arada sağlayan Allah. Ve ahirette hesap vereceğimiz gün inşallah bizim uzuvlarımızı da her zaman yani orada ayette söylendiği gibi o manzarayı bize gösterecek olan da Şüphesiz ki Allah inşallah.
Ya zaten hocam hani bu aslında çok fazla da böyle şaşılacak bir durum değil. Neden? Çünkü Allah bir kere bizi yoktan var etmiş. Yani bu baktığımız zaman, zahiren baktığımızda imkansız bir şey olarak görürsünüz. Yani bunu Allah yapıyorsa, yoktan var ediyorsa, bizim huzurlarımızın konuşması ya da işte Allah'ın her şeyi kontrol ettiği zaten çok açık ortada oluyor baktığımız zaman. Çünkü bizi sonuçta yoktan var ediyoruz. İşte spermmiş, döllenmemiş, bunlar hep vesile. Çünkü hiçbir baktığınız zaman da hiç bunun bilimsel olarak da açıkladığınız zaman da çıkamadığı noktaları var. Çünkü yaratılışa gidiyor bunun gerçeği. Bilimsel olarak bilim hepsini açıklayamaz tam anlamıyla. Çünkü Allah'ın yaratma gücü, Allah'ın bizim üstümüzde yaratmış olduğu güç ve kudret bilimle tek başına açıklayamazsınız. Çünkü metafizik gerçekler de var. O yüzden dolayı yani bunları gördüğümüz anda çok şaşırmak pek de doğru olmaz. Çünkü yoktan var edilmiş. Sadece biz değil, etrafımızdaki her şey yoktan var edilmiş. Ya bizim görüyor olmamız bile çok büyük mucize. Biz hani belki ülfete kapılıyorsun. Hep böyle sürekli gördüğümüz için, sürekli hani doğduğun andan itibaren insanoğlu gördüğü için normal bir şeymiş gibi geliyor. Ama bunların hepsi çok özel ve kompleks sistemler Allah'ın bizlere verdiği. Yani bunun farkında olmak gerekiyor yani. O yüzden şaşkınlık.
Evet. Eğer şaşıracaksan diyor Cenab-ı Allah, şeytanları Allah'a sınırım, mealen söylüyorum ayet-i kerimede. Eğer şaşıracaksan onların biz toprak olup kemik olduktan sonra yeniden mi dirileceğiz, evet, demelerine şaş diyor. Allah yaratmış zaten, işte yani görüyoruz hücreyi, insanı, milyon milyar çeşit canlıyı, kainatı, galaksileri, bütün alemleri Allah yaratmış, yoktan var etmiş,
evet,
yoktan
yaratmış. Öyle diyor.
Yeni bir inşa ile tekrar yaratacak. Yani sonsuz güç ve kudret sahibi olduğunu burada bize sonsuz örneğiyle gösteriyor Cenab-ı Allah. O kudrette olan Cenab-ı Allah yeni bir inşa ile tekrardan insanı yaratacak. Tekrardan ahireti yaratacak. Dünyayı yaratmış, galaksileri yaratmış. Allah için kolay. Sonsuz kudret sahibi çünkü Cenab-ı Allah. Biz Allah'a çok şükür bilimsel gelişmelerle bunu şimdi çok detaylarına kadar indiğimizde Allah'ın o detaylarda muhteşem sanatını görüyoruz. Yani mesela genom projesini yürüten profesör o çalışma sonrasında Allah'a, varlığına ve sonsuz kudretine inandığını açıkladı. Neden? Çünkü detaya inildi. Bilinmeyen, keşfedilmeyen yeni şeyler keşfedildi. DNA'daki bilgiler detaya indikçe muazzam bir komplekslik, şuur, akıl, beceri ortaya çıktı. Sonsuz aklın tecellisini gördü. Ve iman etti mesela insanlara, o vesile oluyor. Şimdi yani demin de söyledik. Yani Avrupa'da hani orta çağda dünya düzdür diyen o yobaz ve bilim dışı şey yine aynı şekilde, yine 19. yüzyılda yine aynı şeyi yaptı. Ortaya geldi tesadüf diye, evrim diye, dünya düzdür demek gibi daha da yobazca bir şey ortaya attı ve bilimi kullanarak her şey kendi kendine olmuştur dedi. Halbuki bilim düzeyi de çok geriydi. Değil mi? Bir hücrenin şimdiki o genom projesindeki gibi göremiyordu ki Darwin zamanında insanlar. Sadece bir su damlası gibi görüyordu ve detaylarını da göremiyordu. Su dolu baloncuk gibi olmuştur diyordu. Yani hem geriydi, hem teknoloji geriydi, hem onunla birlikte o zihniyet de geriydi. Şimdi bilim ilerleyince artık gerçek aydınlık ve ilericilik tam ortaya çıkmış oldu. Buradaki muazzam kompleksilik Cenab-ı Allah'ın sonsuz güç ve kudretinden kaynaklandığını, Allah'ın yarattığı ispat edilmiş oldu Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Ve Kur'an akla, Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi maşallah, ileride diyor kendi döneminden sonraki, yani bu dönemi kastederek, hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek diyor. Kur'an ahlakı. Allah'ın izniyle.
Biraz ayrıntıya girelim o zaman. Hemen şimdi konuşmaya alakalı. Kulağımız nasıl çalışıyor? Bu ses tellerin, ses dalgaları nasıl kulaktan içeri girip ses dediğimiz, duyduğumuz bu algıya dönüşüyor. Bunun için makinesini, kulağını inceleyelim şu anda. Şimdi dışarıdan bir ses dalgası geldi. Bakın şimdi kulağa doğru yöneliyor. Kulağın içerisinde başlıyor bir yolculuk yapmaya. Bizim kulak kepçesinde toplanan ses içeri doğru ilerliyor. İlerlediği zaman ilk karşısına çıkan ne var? Kulak zarı. Burada bir kulak zarı var. Bu zar o kadar hassas ki çok muazzam küçük titreşimlerde bile titreşiyor. Onun titreştirdiği çekiç isimli orada vücudun en küçük üç kemiğinden bir tanesi. Çekiç. Devamında örs. Onun da devamında üzengi. Şekilleri ona benzediğinden dolayı bu isimler verilmiş. Şimdi vücudumuzdaki en küçük ses kemikler bunlar. Bakın üzengide bir hassaslık var. Üzenginin bağlı olduğu bir tane kas demeti var. Bu orada salyangozun zarını titreştiriyor. Eğer dışarıdan çok fazla ses gelirse, bakın bir yaratılış mucizesi. Allah'ın bir yaratılış mucizesi. Ne yaptı? Üzengiyi burada gerdirdi. Bu da vücudun en küçük kası. Bu kas kasılıyor. Neden kasılıyor? Çünkü üzengi eğer gelen çok yüksek frekansı, güçlü frekansı aynen bu titreşimi iletirse içeride salyangoz zarar görebilir. Bunu engellemek için buradaki kas hafif kasılarak, ki burada biz örs ile üzengin arasındaki bu zarımsı bu dokunun tam da bu kadar kasılmaya, bu kadar esnemeye uygun olduğunu görüyoruz. Allah burada özel, her yönüyle uyumlu bir mekanizma yaratmış durumda. Üzengi de salyangoza gelen yüksek titreşimi artık iletemez durumda. Bundan dolayı mesela kulağınızda yüksek tonda bir ses geldiği zaman geçici bir sağırlık oluşur. Böyle bir çınlama olur. Fazla bir şey duyamazsınız o anda. İşte o, oradaki kas alarm, yani sigorta de diyebiliriz, kasın kasıldığını gösteriyor. Bu da o kulağımızda hafif bir geçici bir sağırlığa yol açıyor inşallah. Bu özel bir durum. Devamında bakın, normal durumda peki nasıl oluyor? Ses geldi, normalde artık iletildi. Yani normal şartlar altında üzengi titreştirip salyangozun duvarını titreştiriyor. İçine girdiğimizde ise salyangozun, bakın bu aktarıla iletilen ses dalgaları içi sıvı dolu salyangoz denilen yapının içerisindeki çok hassas bu tüycükleri, onlar da onu titreştiriyor. Yani zar titreşiyor, o kemiklere aktarıyor, kemikler titreşimi götürüyor, salyangozu iletiyor. Salyangozun dışındaki zarı sadece titreştiriyor, o da salyangozun içindeki ne yapıyor? Tüycükleri titreştiriyor ve bu titreşim sonucunda, bakın buradan iletilen demetler, salyangozun içerisinde ta yukarılara kadar büyüyen frekansta bir ses algısına yol açıyorlar. Çok enteresan bir konu bu. Normalde dışarıdan sadece gelen titreşim. Yani mesela bak, masaya vuralım mesela. Bir titreşim yapıyoruz. Bu titreşim birbirine mekanik olarak bağlı 3 tane küçük kemikçikle titreşim iletiliyor. Daha sonra o 3 küçük kemikçik salyangoz denen yapının, içi sıvı dolu yapının dışındaki kapıyı titreştiriyor. O kapı da yani mesela şu bardağın içi de su dolu. Bunun içerisinde yaptığınız titreşim iletilerek onun içindeki küçük tüycüklerin, hassas tüycüklerin titremesine ve elektrik üretmesine sebep oluyor.
Maşallah.
Ve her bir tüycük mesela daha kalın sesi algılıyor. Daha az frekansta bas sesleri algılıyor. Daha yukarılara çıkıldığında daha yüksek tiz sesleri algılıyor. O frekansın özelliği de ona göre. Yani o, çünkü kat ettiği yol, sesin kat ettiği yol, frekansı ne kadar, dalga boyu ne kadarsa o kadar yol kat edebiliyor. O da orada tam da o sesi oluşturuyor.
Ve bunlar hani saniyenin onda biri zaman içerisinde oluyor. Mesela bu anlattığımız geçişler, oradan iletilmesi falan, bize birisi bir şey söylediği anda beyinde direkt algıya dönüşüyor bu mesela. Bu sistemden hemen hızlı bir şekilde geçebiliyor.
Çünkü beyindeki sinyallerden oluşuyor. Yani aslında biz duymuyoruz, görmüyoruz, koklamıyoruz. Bunlar dışarıdaki sinyallerden gelen, burnumuzda mesela kokuyu almamızın nedeni dıştaki sinyal, elektrik sinyalleri burnumuzun içerisinde olan bir hücreden o sinyali alınca mesela bize gül kokusu veriyor. Veya bal kokusu veriyor. Ama bu ikisi dışarıdan gelen sinyalle birleştiği için oluyor. Veya kulakta aynı şekilde. Dışarıdan gelen elektrik sinyallerinin içerideki mekanizmayla birleşmesiyle ses olarak bizim beynimiz bunu algılıyor. Normalde aslında ses yok, görüntü yok. Bu da hocamızın kitabında da çok açık ve net şekilde anlatıyor detaylı olarak. Maddenin Sırrı adlı hocamızın kitabı var. Oradan da daha detaylı olarak da okuyup görebilir arkadaşlar, kardeşlerimiz. Evet. İnşallah.
Evet, yani beyinde mesela koku alma dediğimiz şey, ki gelen frekansların reseptörlerce farklı frekansların ayırt edilmesi sonucu oluşmuş muazzam bir mekanizma, ama mis gibi dediğin gibi gül kokusu geliyor. O gül kokusunu algılayan burun değil ki. Burun bir orada makine parçası hükmünde olan bir şey. Gönderdiği beyin de aynı mahiyette, etten sudan oluşan bir şey. Ama onu algılayan, o kokuyu duyan ruh. Hocamızın dediği gibi burnu olmayan, kulağı olmayan, gözü olmayan ruh algılıyor.
İnşallah. Allah çünkü izniyle. Bunu daha detaylı olarak mesela nereden anlayabiliriz? Doğal olarak hepimiz uyuyoruz ve rüya görüyoruz. Rüyada göz kapaklarımız tamamen kapalı ve ruhumuz açık, bilincimiz açık değil. Ama biz her şeyi görüp yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz orada da. Aynı şekilde kulak duyuyoruz rüyada mesela, konuşuyoruz. Konuşulanları duyuyoruz. Demek ben de konuşabiliyorum.
Tabii, müzik
dinliyoruz. Bir ses var, müzik var tabii ki. Mesela bir koku alabiliyorsun. Gül bahçesindeyken kendini hissedebilirsin rüyadayken. Gül kokuları alabiliyorsun. Demek ki bunların hepsi Allah'ın sana verdiği ruhtan olan bir şey.
Evet.
Sana üflediği ruhundan gelen bir şey. Kesinlikle kulaklar, gözler, burunlar duymaz. Allah hissettirir bunları insanlara.
Zaten Allah inşallah vesile kılmış. Yani burun koklamak için burnu vesile kılmış. Duymak için kulağı. Ve baktığımız zaman aslında onları vesile kılarken de Allah onları muhteşem özelliklerde yaratmış. İşte kulak diyoruz mesela. Kulağımız içeri doğru böyle mesela iç bükey şeklinde. Hani sesi alacak şekilde mesela. Hiç dümdüz değildir kulağımız mesela. Evet. O sesleri toplayıp içine alacak şekilde Allah yaratmış. İnşallah. Burnumuzu diyoruz mesela. Burnumuzun içindeki tüycükler vasıtasıyla Allah bizi dışarıdan gelecek mikroplara karşı da korunmamızı, çünkü onun beyine gitmesini önlemesi için tüycükleri yaratmış mesela. İşte gözümüzde baktığımız zaman aynı şekilde kirpiklerimiz mesela bizim gözlerimizi toza karşı koruyor mesela, kolluyor. Ya Allah hep bizi böyle hem muhteşem özellikle yaratmış, bir de bunlara nazaran bizim lüksümüz içinde bizi koruma altında da yaratmış. Korumamız için de yaratmış. Evet. Yani kendimizi dış çevreden koruyalım diye. Ya neticede bizim kokuyu alan burnumuz değil, duyan, hani
her
sesi
şey
algılayan kulak değil.
Elektrik sinyallerinden oluşuyor mesela. Orada gelen tepkilerden. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz beyinle, görmeyle ilgili de. Mesela renk körü olan insanlar var. Bazı kişiler mesela. Renkler de mesela saydamdır her yer diyor Allah. Mavi, yeşil, kırmızı diye bir şey yok. Sadece beyindeki sinyallerden dolayı sen bu şekilde görüyorsun. Mesela renk körü oluyor insan. Ben kırmızı görüyorum ama yanındaki kişi renk körü, o yeşil görüyor. Nasıl yeşil görüyor? Yeşil değil ki. Sen kırmızı görüyorsun. Herkes kırmızı görüyor. Bu yeşil görüyor. Demek ki o beyine gelen sinyalden oluşan bir şey burada da. Buradan da daha detaylı anlayabiliriz inşallah.
Tabii sinyal dediğimiz çok küçük, çok çok küçük elektrik,
evet,
dalgası.
Evet, tamam.
Onu yorumlayanla alakalı bir konu aslında.
Beyin de, evet, yani. Beyin de yorumlanıyor. Allah beyine öyle.
Beyine baktığımızda da yani yorumlayıcı ünite nerede diye araştırdığımızda.
Yok.
Yani mesela ses dalgası dediğinin, ses dalgasının, ses sinyallerinin, ses elektrik impulslarının son bulduğu bir yer var. Oranın adını diyorlar ki işitme merkezi. Gözden gelen mesela gözdeki uyarıların, yani elektrik kablosu dersek, kablonun bittiği bir yer var en son. Oraya diyorlar ki görme merkezi. Evet. Ki bu mercimek tanesi kadar bir yer. Diyor. Peki şimdi normalde insan ne arar? Yani bilgisayarda mesela işlemci denen bir ünite var değil mi? CPU diyorlar. Bilgisayardaki CPU görüntü kartından gelen kablonun veya iletim yolunun bağlı olduğu son nokta. Sesten gelenin bağlı olduğu son nokta. İşte hard diskten gelen verinin, kablonun bağlı olduğu son nokta. Şimdi son noktaya baktığımızda bilgisayarda biz orada bir yorumlayıcı ünite görüyoruz hakikaten. Orada bir işlemci var.
Evet.
Hatta adı var, onun üretildiği yer var, yapacağı iş belli. İşlem yapma kapasitesi ve tarzı belli. Bunun üzerine çalışan mühendisler belli. Bunun bir adı var, işletim sistemi, yani işlemci üretme teknolojisi var. Aynı gözle, mantıkla baktığımızda birçok teknolojik cihazda bunu görürüz. Kamerada bu işi yapan, kameranın kendine ait bir prosesörü oluyor. Yukarıda yani teknolojik cihazların her birinde işi yapan birimin oluşturduğu, o işi yorumlayan bir yapı oluyor. Ama beyne baktığımızda, görme, işitme, duyma merkezleri dediğimiz merkezleri incelediğimizde bu tip teknolojik cihazlardakine benzer veya çok belirgin bir işlemci yapısı görmüyoruz ki. Orada da yine vücudun temel yapısını oluşturan hücreler var. Fakat biraz farklılaşmış, akson ve dendritlerinden oluşan sinir sisteminin çok çok çok yoğun hallerini görüyoruz. Orada sinir hücreleri birbiriyle çok fazla bağlantı yapıyorlar. Çok fazla birbirlerine girift haldeler. Ama onun da ayrıntısına girdiğimizde, bugünkü teknoloji 100 milyon nöron hücresine kadar çözünürlükte iletimleri görüntüleyebilecek teknolojiye en son erişti insanoğlu. Yani bilgisayarda onu direkt görüntüleyip oradaki impulsların gelip gidişini görüntüleyebiliyor. Yani orada impuls olduğunda evet burada impuls var diyor. Mesela ses olduğunda evet şu an ses başladı diyor. Ses merkezinin çalışmadığını tespit edebiliyor. Bu çok yüksek bilgisayar işlemleri gerektiriyor. Neyse. Oraya baktığında insanoğlu, orayı incelediğinde işlemi yapacak olan ünitenin ne olduğunu bulamıyorsun. Yok çünkü orada da kablonun yani sinir, burada mesela elektrik kablosu var. Birkaç tane var. Hepsinin toplamı geldiğinde çok daha yoğun bir elektrik kablosu görüyorsun. İşlemci nerede? Veya ünite nerede? Yani şuur nerede? O görüntüyü çevirici nerede? İnsanoğlu onu arar yani. Mesela bilgisayarda görüntü oluşuyor değil mi? Oluşuyor evet. Nerede oluşuyor diye baktığında görüntü kartı denen bir yapı var orada. Ya bunun bir teknolojisi var. Görüntü kartını üreten bir firma, fabrika var. Onlar bunu üretiyor ve yapıyor. O zaman aklın kanaatin geliyor. Veya ses nereden çıkıyor? Hoparlörden çıkıyor ve sesi kim üretiyor? İşte orada ses kartı var mesela. Sesi üreten bir birim var orada özel. Bunların hepsini de kontrol eden işlemci var. Bak hepsinin kanaatin geliyor. Fakat beyinde gelen elektriğin görüntüye, sese ve diğer algılara dönüştüğü ve bu algıların algılandığı yer beyinde ruhla ancak açıklanabiliyor. Bilim, yani birçok bilim dalının ulaştığı en son yerde maddedeki aklın olmadığını, maddenin şuurunun olmadığını anladığı an işte orada bütün her işi çevirip, evirip çevirenin, algıyı yaratanın ve algılatanın, değil mi? Şuuru verenin ve yaptıranın, değil mi? Allah olduğu gerçeğini en son artık anlıyor bilim adamları. Yani bunu biyolojide bir tane enzimin üzerine doktora yapıyor adam. Mesela DNA polimeraz üzerine doktora yapıyor. Bir tane enzimle ilgili çok özel çalışma yapıyor yani. Aylarını veriyor onun üzerine, yıllarını veriyor. Onunla ilgili konferans veriyor adam, evrimci adam. Anlatıyor 3 ders, 5 ders, 6 ders, 7 ders anlatıyor öğrencilerine. Bu mesela evrimle açıklamaya çalışıyor, yapamıyor. Çünkü evrim açıklanacak gibi değil. En sonuna gelip şu itirafı yapıyor kendisi. Diyor ki, peki diyor, DNA polimeraz dediğimiz bu enzimin görevi diyor, DNA'yı çoklamaktır diyor. DNA'nın üzerinde her ne varsa ondan bir tane daha yapmaktır diyor bunun görevi. Ama nereyi, ne zaman çoklayacağını, kopyalayacağını ve hangi nükleik asitin, DNA'nın üzerindeki hangi nükleik asitin ne olduğunu bilen bilinç ve akıllı baktığımızda DNA polimerazda bulamayız. Bu da bizi diyor çok heyecan verici bir şekilde Allah'ın varlığına götürür diyor. Değil mi diyor öğrencilere? Hepsi sessiz bir şekilde düşünüyor. İşte bütün bu insanın da kendi içinde olduğu bütün bu kainatta ki akıl, uyumluluk, muntazamlık, hassasiyet, hatasızlık, sanat, bütün o detaylar, bütün o moleküllerin ve atomların ahenkle cereyan etmesinin, bütün bu kontrolün ve gücün, tamam mı, açıklanabileceği tek şekil vardır. O da Allah yaratmasıdır. Allah'ın yaratmasıdır. Allah'ın varlığıdır inşallah. Dediğim gibi yani Altı Hocam, bilimin ulaştığı, ki onda Allah özellikle bilimi yaratıyor insanoğluna. Bugün bilimsel olarak bir şey açıkladığınızda siz net delilleriyle karşıdaki kim olursa olsun inkar edemiyor. Allah bilimi bu halde yaratıyor ve bilimi de inşallah kendisine de anlatılan bir obje olarak inşallah kullandırtıyor insanlara. İman hakikati oluşuyor bu şekilde. Bu yüzyılda bilimi de Allah bu kadar ilerletiyor ve o şekilde de anlattırıyor inşallah. Nitekim İngiltere'de ne oldu? Hocamız otobüslere mesela oradaki ilanlarda hocamızın resminin, o yakışıklı resminin ve yaratılış atlasının ortasında ne yazıyor? Bilim diyor göstermektedir ki Allah vardır diyor. İtiraz var mı dünyada herhangi bir yerden? Yok.
Evet.
Var mı yanlış olduğunu söyleyen? Yok. Bilimsel açıdan Allah'ın haşa olmadığına dair söylemde bulunabilen kimse var mı? Yok. Evrim teorisinin herhangi bir şekilde bilimsel bir delilini getirebilecek kimse var mı? Yok. Fosilden geçtik yani ara geçiş fosilinden. Artık ara geçiş fosilini kimse bulup getiremiyor da, böyle bir şeyin sözünü de insanlar edemiyor da, başka herhangi bir bilim dalıyla bir şekilde bir açıklamasını yapın evrim teorisinin. Veya haşa Allah'ın olmadığını haşa anlatmaya çalışın. Anlatamazsınız, yok. Dil kilitlenir, dil konuşacak kelime bulamaz. Göz açık arar, mesela ayette de tarif edildiği gibi, bulabilecek bir açık bulamaz. Değil mi? Allah her şeyi, kainatı bütün ayrıntısıyla bir düzen ve uyum içinde yaratmıştır diyor inşallah ayette. Onda bir açık aramak isteyen bir gözden söz ediyor Allah. Ki bütün evrimciler ve ateistler buna örnektir. Arayıp dururlar diyor. Değil mi? Onda bir açık bulamazlar diyor. Allah diyor ki tekrar bakın diyor. Sonra o gözü diyor umudunu kesmiş bir biçimde bugün olduğu gibi yorulmuş, bitap, umutsuz bir biçimde Allah'ın varlığını inkar edemez duruma geldiğini göreceksiniz diyor inşallah.
İnşallah.
Değil mi? Açık bir şekilde bütün bilim, bütün dallarıyla Allah'ın varlığını artık inkar edilemez boyutta günümüzde açıklamış durumdadır inşallah.
Zaten gerçek bilim adamı dediğimiz hani evrimciler bilim adamları değiller. Gerçek bilim adamları zaten inceledikleri zaman da bu mesela incelediği olayın ya da keşfettiği zannettiği yani bulduğunu zannettiği olayın daha sonradan Allah'ın yarattığının farkına varıyordu. Mesela gerçek bilim adamı Allah'ın yaratışını bilir ve bununla ilgili de bir sürü açıklamalar yapıyor. Einstein olsun işte ya da Arşimet olsun bir sürü ne kadar tarihte bilim adamı varsa gerçek bilim adamı diye tabir edebileceğimiz hepsi Allah'ın varlığıyla açıklıyorlar. Çünkü bilim tamamını açıklamıyor zaten kendileri de söylüyorlar. Hani Allah'ın yaratılışına gidiyoruz diyor, Allah'ın yaratışına gidiyoruz diyor bu bilimsel araştırmalar sonucunda. Çünkü Allah diyor yani gemileri diyor suda yüzdüren Allah diyor Kur'an'da mesela. Adam baktığı zaman buna diyor ki gerçekten diyor bir yaratılış var diyor. Allah'ın bir yaratma sanatı var diyor ve bunun daha çok farkına varıyor. O yüzden gerçek bilim adamı dediğimiz insanlar da bilimin, dinin, Kur'an'ın içinde olduğunu ve Allah'ın yarattığını, her şeyin de Allah'ın var ettiğini, bilimi de Allah'ın var ettiğini bilir. O yüzden de daha imanla bakıyorlar. Ondan da Allah her zaman onların daha çok görmelerine, daha güzel görmelerine vesile oluyor. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İlk yarıda konuşmadan bahsetmiştik. Konuşma çok mucizeviydi. Bebeklerin konuşabilmesi ve sonrasında da konuşuyor olması. Bir de başka bir mucize aslında bizim büyüğü olmamız da çok büyük bir mucize. Yani evet. Kemiklerimizin, işte kaslarımızın, dokularımızın belli bir seviyeye kadar büyüyüp ondan sonra durması, evet. Büyümemesi de çok büyük bir mucize. Allah'ın bize vermiş olduğu. Ve belli bir yaşa kadar, ergenlik yaşına kadar, yani 15 yaşından kadar özellikle büyüme çok fazla hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ve ondan sonra 21-22 yaşlarına kadar da vücutta büyüme gerçekleşiyor. Bu da Allah'ın verdiği ve Kur'an'da bildirdiği gerçeklerden bir tanesi. Maşallah. Bundan biraz bahsedelim isterseniz. Sıraatımız var büyüme hormonu ile ilgili. Büyüme hormonu, büyüme işlemi iki farklı şekilde gerçekleşir. Bazı hücreler hacimlerini arttırırlar. Bazı hücreler de bölünerek çoğalırlar. İşte bu iki işlemi de sağlayan ve yöneten büyüme hormonudur. Büyüme hormonu hipofiz bezinden salgılanır ve bütün vücut hücrelerine etki eder. Her hücre hipofiz bezinden kendisine gelen mesajın anlamını bilir. Eğer büyümesi gerekiyorsa büyür, bölünerek çoğalması gerekiyorsa çoğalır. Çok mucizevi yani hücre nasıl ayırt edebiliyor büyümesi gerektiğini ya da bölünebilmesini. Bir bebeğin kalbi yetişkin halinin yaklaşık olarak 16'da 1'i kadardır. Buna karşın toplam hücre sayısı yetişkin kalbindekilerle aynıdır. Büyüme hormonu gelişme döneminde kalp hücrelerine teker teker etki eder. Her hücre büyüme hormonunun kendisine emrettiği kadar gelişme gösterir. Sinir hücrelerinin çoğalması da bebek henüz anne karnındayken 6. ayın sonunda biter. Bu aşamadan doğuma ve doğumdan yetişkinliğe kadar olan devrede sinir hücrelerinin sayıları sabit kalır. Büyüme hormonu sinir hücrelerinde hacimsel olarak büyümelerini emreder. Böylece sinir sistemi büyüme çağının bitimiyle beraber son halini alır. Kas ve kemik hücreleri gibi bazı vücut hücreleri gelişme dönemi boyunca bölünerek çoğalırlar. Hipofiz bezi nasıl olur da hücrelerin bölünmesi veya büyümesi için gerekli olan formülü bilir. Bu son derece mucizevi bir olaydır. Çünkü nohut büyüklüğünde bir et parçası vücutta bulunan bütün hücrelere hükmetmekte ve bu hücrelerin hacim olarak genişleyerek veya bölünerek büyümelerini sağlamaktadır.
Evet.
Büyüme hormonunun bazı hücrelere hacim olarak büyümelerini, bazı hücrelerle de bölünerek çoğalmalarını emretmesi ayrı bir mucizedir. Çünkü her iki hücreye ulaşan hormon birbirinin kopyasıdır. Büyüme hormonu büyüme emrini verir. Bunun ne şekilde yapılacağı o hücrenin içinde yazılıdır. Bu da insanın vücudunun her noktasının ve yaratılışındaki kudret ve ihtişamını bir kez daha ispatlar. Bu gerçekten çok mucizevi Allah'ın bize vermiş oldu.
Bu kusursuz sistem sayesinde insan son derece orantılı, estetik bir vücuda ve organlara sahip olur. Allah yarattığı her şey gibi insanı da mükemmel özelliklerle birlikte var etmiştir. Ayet okuyayım, şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Haşr suresi 24. ayette. Maşallah. Allah gerçekten bizi kusursuz yaratmış ve bu gelişme süreci de bizim elimizde olmadan, bizim kontrolümüzde olmadan gelişiyor. Mesela 15 yaşına kadar bir ergenliğe giriş dönemi dediğimiz bir bölüm var. Oraya kadar olan bir gelişme süreci, hormonların çalışma sistemi daha farklı. Çünkü Allah mesela hormonu nasıl ayırt edebilecek hücre? Ben burada bölüneyim, ben burada işte büyüme göstereyim. Çünkü benim buradaki hücrenin büyümesi lazım. Mesela kalpte aynı hücre sayısı var. Hani eşit hücre sayısı yetişkin bir insanla. Ama ebat olarak daha küçük bebekteki.
İnsan oluşumu da aynen o şekilde. Mesela ilk bebek doğduğu zaman sadece kalbi oluşuyor. İlk kalp oluşuyor ve günler geçtikçe, aylar geçtikçe bu böbrek oluşuyor, akciğer oluşuyor. Vücudun iç sistemi oluşmaya başlıyor. Yani bir şey sıra şeklinde resmen maşallah.
Ya Allah işte,
o şekilde hücreler büyümeye devam ediyor.
Evet, yani sistemin daha ilk hücrede bile sistemin hazır halde, gelişmeye uygun halde olması bir kere daha en başından beri bize Allah'ın zaten yarattığını gösteriyor. Çünkü bir sistem başka bir şeye hazır mesela. Bu hazır olması için zaten önceden onun geleceğini bilmesi lazım. Şimdi hücre dediğimiz konu ne? Onu böyle biraz daha büyüterek gösterelim. Bakın hücre nano boyutlara indiğimizde, yani bir milimetrenin milyonda birlerine indiğimizde nasıl görünüyor? Bakın şöyle görünüyor işte. Hücrenin içerisinde birçok üniteler var. Bu üniteler neyi gösteriyor bize? Bakın. İçerisinde atom enerjisi kullanarak enerji üreten ve yani bir mesela hücre enerji üretmesi ve üretmemesinin ne bize faydası var diye düşündüğümüzde, biz görüyorum derken enerjisini almış hücrelerin reaksiyonu sonucunda görüyoruz. Biz mesela tutuyoruz derken enerjisini almış üreten kas hücrelerinin o gücü kullanarak kasılması sonucunda tutuyoruz mesela. Koşarken, yürürken duyuyoruz diyoruz, duyarken kokluyoruz diyoruz, koklarken dilimiz mesela hareket ediyor. Konuşuyoruz derken oradaki hücrelerin hepsinin bütün enerjisinin bir kere sağlanıyor biliyor olması lazım ki o çünkü her çalışmasında ve reaksiyonunda ne yapacak? Bir enerji tüketecek. O enerjisinin bir kere tam sağlayabiliyor olması lazım. Peki daha sonra başka ne üniteleri var? Bakın burada endoplazmik redikulum var. İki çeşit endoplazmik redikulum var. Bir tanesi granüllü, yani üzerinde Golgi aygıtları var. Bir tanesi ise granülsüz, yani Golgi aygıtları yok. Bunlar hücrenin içerisinde bize yol bulmasını, hücre içerisindeki materyallerin seyahat etmesini ve gideceği yerlere ulaştırılması işleminde fonksiyoneller. Ve bunun gibi birçok hücrenin içerisinde yapı var. Eğer hücreyi, Michael Danton diyor ki, ünlü bir moleküler biyolog, bir New York veya değil mi, Londra kadar büyük bir şehir kadar büyütecek olursak diyor, sadece bir tane hücremizi karşımıza diyor olağanüstü bir teknoloji ve bizi şaşkınlığa düşürecek bir komplekslikte yüz yüze geliriz. Tamam, hücreyi biraz şimdi büyütüp hücrenin içine doğru girelim. Bir kere growth dediğimiz hormon, pardon, bir önceki slide'a gelelim. Şimdi growth dediğimiz hormon, bakın.
Büyüme hormonu
yani. Evet, büyüme. Ama yani nereden salgılanıyor growth dediğimiz hormon? Hücrenin şu içine geliyor. Bak, burada gördüğümüz şu dışındaki yine proteinlerden olan algılayıcılar var. Bunlar yine protein olarak mesela o growth hormonunun 3 boyutlu yapısını anahtar kilit olacak şekilde uyumlu bir yapıda yaratılmışlar. Bunlar bizim bütün vücut hücrelerimizde, özellikle de kas ve kemik hücrelerimizde yoğun olarak bulunuyor. Growth hormonu geldiği zaman, bakın şimdi hücrenin içine girelim. Hücrenin içi böyle bir şey. İçerisinde hücre içi yollar var. Yine proteinler var. Bu proteinlerden gelen sinyal, bakın, çeşitli yine proteinlerden oluşan bunlar filamentler, aktin filamentleri ve mikrotübüller. Bir hücrenin içerisine girdik şu an. Yani uçsuz bucaksız bir uzayda gibiyiz. Growth hormonundan gelen sinyal yine bir protein olarak bu yolları kat ediyor. Ve diyor ki hücrenin içerisine girdiğimizde yeni iskeletler yap diyor. Mesela bu hücre içi iskeleti, mikrotübül. Çünkü neden? Hücrenin hacmi genişleyecek. Değil mi? İki türlü. Bir hacmini genişletiyor, bir de tamamen hücrenin bölünmesine yarıyor. Şimdi sinyali aldıktan sonra genişletiyor. Bazen de yollarında değişiklik yapmak gerekiyor. O zaman da ne yapıyor? Yollar bakın ortadan kaldırılıyor. Ama buradaki bütün parçaların hepsi tekrar kullanılmak üzere, başka yollarda kullanılmak üzere ayrılıyor. Burada da Allah'ın bir mucize olarak bize gösterdiği yürüyen protein mucizesi var. Buna kinezin motorları deniliyor. Yani motor protein denilmesi de hareket ettiğinden dolayı ATP ile çalışan, üzerinde de çok yüksek büyük miktarda böyle paketlenmiş başka proteinleri taşıyan bir yapı görüyoruz. Aynı şeyler üzerinde, yollar üzerinde, mikrotübüller üzerinde. Evet. Yani growth diye isimlendirilen veya birçok şekli olan proteinler, hormonlar, bunların hepsi protein yapıdadır. Hücrenin bunu algılaması için zaten dışarısında hali hazırda 3 boyutlu bir protein algılayıcının var olması gerekiyor. Kanın içerisinde seyahat ediyor hormon. Mesela kimi hormonlar öyle. Birçok hormon var. Hücreye ulaştığı zaman o molekül, hücre onu az önce gördüğümüz gibi dışarıdan yapışıyor 3 boyutlu olarak. Ve yapışmasının sonucunda hücrenin zarının iç kısmındaki protein ayrılıyor. Ve bu az önce gösterdiğimiz şekilde seyahat ediyor o yollarda. Ve kendine özgü şeklinde ister mikrotübüllerin üzerinde yürüyor, isterse direkt havadan yani suyun içerisinde yüzerek ulaşıyor. Hücrenin içerisindeki gerekli sinyalleri verdikten sonra işte gördüğümüz gibi gerekli yolların inşası başlıyor. Veya hücreye bölünme emri veriliyor. Hemen bütün hazırlıklar yapılıp hücre bir tane daha kendisinin aynısından yapıyor. Gibi yani düğmesine basılmış bir makine gibi tamamıyla hazır, her şeye muktedir. Yani hücrenin bütün fonksiyonlarını yapmaya muktedir. Bir düğmesine sadece basmak kalmış. Hazır bir yapı görüyoruz biz bütün hücrelerde. Mesela kas çalışıyorsun, kas gelişiyor diyorsun değil mi? Kas gelişiyor dediğinde şu oluyor. Kası çalışmanla vücut hormonu kas hücrelerine daha çok gönderiyor. Ve diyor ki sürekli bölünün. Ve hacminizi arttırın. Bu sinyal gelince insanın kasları bu sefer şişmeye başlıyor.
Ve kan yoluyla besliyor mesela. Oradaki o evet. Hormon gönderilmesiyle beraber mesela oraya hücre daha fazla oksijen gönderip daha fazla kan gönderdiği için mesela çalıştığın bölge, spor yaptığın esnada böyle bir şişme ve sertleşme gerçekleşir ve sıcaklık olur. Orada kasının içinde bir sıcaklık vardır. Çünkü orada bir onarım yapı var. Sen onu ağırlık kaldırırken belki ya da spor yaparken fark etmiyorsun ama o sırada mesela kan o tarafa, o bölgeye toplanıp orada böyle bir katılaşma, sertleşme gerçekleşiyor. O sırada da kan yoluyla mesela hormonlar kaslarını besliyorlar ve kasların bir yapım aşamasına gelmeye başlıyor ve orada bir organizasyon oluyor sen farkında olmadan. Sen hani o ağırlığı kaldırarak dışarıdan yaptın.
Sen peki çalışsan, çok güzel çalıştın ama o hormon salgılanmasa
hiçbir
şey olmaz. Evet, hiçbir şey. Peki yani biz burada sebep olarak değil mi? Kasları çalıştırmayı görüyoruz. Peki o hormon olmasa dediğimiz şey ne? Şey insanın hakikaten. Evet, DNA'sında olan bir şey. DNA'sındaki bir gen.
Tabii.
O ne yapıyor? Gelişmeyi sağlıyor. Hacimsel olarak ve sayı olarak gelişmeyi sağlayan anahtar o. DNA'da var. Evet. Evrimciler ne diyor? Bu diyor kademeyle yavaş yavaş kendi kendine oluştu diye bir şey sallıyorlar, atıyorlar. Ya böyle bir şey tarih silsilesi içinde mesela olmamış olsa veya arıza olmuş olsa o zaman insanoğlu hiç büyüyemezdi yani. Çocukluktan itibaren hiç gelişemezdi. Ne kadar çalışırsa çalışsın, istediği salona gitsin, istediği yani proteinleri alsın. Vücut hücre olarak o emri almadığından dolayı hücre malzemeyi almayacak. Bu şuna benziyor. Mesela biz hiç çalışmasak ama sürekli mesela protein alalım. Sürekli karbonhidrat alalım.
Yağ olur direkt.
Ne olur o yağ olur, göbek olur, şişmanlarsın yani. Ya bir de kaslar gelişir, kendini irileşemiyorsun. Hayır.
Çalışman lazım, o hormonları tetiklemen lazım ama bir de şöyle bir gerçek daha var. Şimdi insanoğlu mesela küçüklükten, bebeklikten itibaren bu hormon salgılamaya başlıyor mesela. Kaslara gitmeye başlıyor. Bu hormon bütün vücut sisteminde geziyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bu yaptığın her hareketle bu kaslarını güçlendiriyorsun. Mesela bütün doğduğu andan itibaren bir çocuğu mesela yatırın, hiç kaldırmayın. Hiçbir harekette bulunmasın. Bu kaslar hani normal illa spor yapmak gerekmiyor. Biz çünkü büyüme aşamasındayken yürümemiz bile bizim kaslarımızı, adalelerimizi güçlenmemizi sağlayan bir olay. Ya da bir şeyi tutup kaldırmamız ya da ne bileyim yürüteçte daha yürüyor olması bir bebeğin. Bu onların kaslarının gelişmesini sağlıyor. Bacak kasları, kol kasları, vücut kasları, eklem uylukları diye. Komple gelişimini sağlıyor. Bunu yapmadığın sürece bir çocuğu dümdüz yatırın mesela, hiçbir şey yapmasın. 20 yaşına kadar hiçbir harekette bulunmasın. Ondan sonra istediği kadar gitsin spor yapsın. Artık oradaki gelişim gerçekleşmediği için, o hormonlar ve kaslar sertleşmediği için o şeyi alamayacaksınız. Bu neyi göstermiş oluyor? Demek ki aşama aşama bir gelişimi göstermem mümkün değil. Çünkü bir hareketsizlik halinde vücutta bir eksiklik oluyor. Mesela vücutta yağın hiç olmadığını düşünürsek, kolumuzu kaldıracak dermanımız olmaz, halimiz olmaz. İşte bazen diyorlar sıfır yağ. Sıfır yağ diye bir şey yok. Çünkü vücutta yağın olmaması demek, yağ yok demekse enerji yok demektir. Hareket yok demektir. Çünkü bize hareketi veren, hareketliliği veren yağlardır, yağ dokularıdır. Yağ dokuları sayesinde biz hareket edebiliyoruz, enerjimizi oradan alabiliyoruz. Kaslardır mesela hareketi sağlayan. Kas nedir? Suyu barındırır. Hani bu üçü bir sistem aslında baktığımız zaman. Allah bu sistemi böyle yaratmış. Kas, su ve yağ. Bu üçü olmadan teki bir başına hiçbir işe yaramaz mesela. Ya bu üçünün bir arada olması gerekiyor bir şeyi hareketi yapabilmemiz için. Allah bu üç sistemi de bir arada yaratmış. Biz dışarıdan bu hormona mesela müdahale yaptığımız zaman da bazı sporcuların yaptığı gibi işte growth hormonu, büyüme hormonu diye isimlendiriyorlar. Bu hormonun tetikleyici bir olay. Bu hormonu mesela o az önce gösterdiğimiz videodaki hormonu olan bir hormona zaten. Çünkü olmayan bir şey değil bu growth hormonu, çünkü vücutta olan bir sistem. Ya biz dışarıdan olmayan bir şey yüklemiyoruz vücuda. Yine olan bir sistem fakat gelişimi durmuş ya da gelişmekte olan bir sisteme. Biz bunu uyguladığımız zaman da bu artık kendi kompleks sistemini aşıyor ve vücuda orantısız ve simetrik bozuk şekilde tepkiler doğurabiliyor. İşte yüz kemiklerinde mesela büyüme olabiliyor. Adamın mesela çenesi uzuyor, çene kemiği uzuyor. İşte ya da ne bileyim omuz kemiklerinde mesela orantısız bir şekilde büyüme gerçekleşebiliyor. Ya yani yüze ve surata, fiziğe baktığın zaman orantısız bir gelişim gerçekleşiyor. Growth hormonunu erken mesela uyguladığı zaman. Sadece kemikle ilgili değil, vücuttaki diğer zararlı hücrelerle de alakalı. Mesela kanser hücresi vardır vücudunda. Gizli, belki hiçbir zaman çıkmayacak hayatının sonuna kadar. Hani o gelişmeyecek o kadar. Ama sen bu growth hormonunu uygulayarak buraya bu hücrenin canlanmasına neden oluyorsun. Çünkü bu hormonun fazla gelmesinden dolayı normal vücut sisteminde, hormonunda seninki o belki hücreyi hiç hareketlendirmeyecek şekilde bir hormon salgılıyorsun. Ama sen bu hormonu olandan fazla vurduğun için bu hücre gelişmeye başlıyor mesela ve iç organların daha iyi büyüyor. Growth hormonunun öyle bir zararı var dışarıdan aldığın. Mesela kanser hücren büyüyor, hiç beklemediğin bir şekilde gelişebiliyor. Ya da ne bileyim kalbin, diğer organların, iç organlarında gelişmeler meydana gelebiliyor. Yani neticede Allah'ın yarattığı sisteme dışarıdan müdahale yapmaya kalkıştığında bile sistemin bozulduğunu görüyoruz biz. Bu da bizi neyi gösteriyor? Yaratılışın olduğunu ve bir düzen içinde Allah'ın yarattığını gösteriyor. Biz dışarıdan bir müdahale yaptığımız takdirde bizim sistemimizde bozulma oluyor. Hiçbir şekilde düzene doğru değil. Aksine bir bozukluğa ve hayatın da kısalması neden oluyor. Çünkü ömrü kısaltıyor bu tür tarz şeyler. Vücudu gereğinden fazla yorduğu için, vücuda gereğinden fazla yükleme yapıldığı için hormonların da dengesi şaşırıyor. Ve bu şekilde ömür de kısalıyor. Ve normal sağlıklı bir hayatın da artık dışına doğru çıkmaya başlıyorsunuz.
Zaten Allah sana o hormonu vermiş, belli bir ölçüde olmanı sağlamış. Dıştan gelecek şeylerin zararlı olduğunu da görüyorsun. Yani insan vücudunda normal olarak olan bir şeyi Allah onu o şekilde yaratmış, insan vücudunu. Buna göre bir kompleksi var. Bunun üstünü kabul etmeyecek bir vücut sistemimiz var çünkü. O yaratılışımız öyle çünkü. Dışarıdan aldığımızın da böyle Önder Hocam'ın dediği gibi fazla bir yan etkileri olabilir. İnsan sağlığı ile ilgili yan etkiler verebiliyor.
Ve şöyle de bir şey var. Mesela bizim vücudumuzda şimdi her erkeğin, bayanın mesela vücudundaki sistem farklı. Şimdi erkeğin mesela %70, %80 oranında testosteronu, %20 ile %30 oranında da östrojen, yani kadınlık hormonu bulunuyor. Çünkü bu gelişmeyi de sağlayan bir nevi de o. Yani ikisi olmazsa vücutta bir gelişme olmuyor. Kadında da tam tersinde oluyor mesela. %80, %70 östrojen, %20, %30 da testosteron oluyor. Şimdi mesela erkeklerde testosteronu dışarıdan bir daha ilave aldığın zaman bu mesela %70'lik oran %90'a çıkıyor. Ve vücutta evet gelişme gözüküyor o aşamada. Ama bu testosteronu dışarıdan almaya bıraktığın zaman normal oran %70, %80 iken %50'lere, %60'lara düşmeye başlıyor bu hormonu almaya bıraktığın zaman. Çünkü vücut sisteminde bir dengesizlik
artık
oluyor.
Üretmiyor çünkü.
Ve o üretimi azaltıyor. Ona oranla östrojen hormonu fazlalaşıyor. Bu sefer de ona bağlı hastalıklar çıkıyor mesela erkeklerde. O östrojen hormonunun artmasından dolayı. Yani vücutta hep bir dengesizlik oluyor dışarıdan bir şey yaptığımız zaman. Allah çünkü bizi çok güzel bir sistemde yaratmış ve mucizevi sistemde yaratmış. Biz dışarıdan bir şey yapmaya çalıştığımız zaman bu sistemde bozukluk oluyor. Bu da işte zaten bunların da yaşanan gerçek olması. Yani bu an şu an anlattıklarımız hani yaşanan bilimsel ve gerçekler. Bu da bize evrim teorisinin ne kadar sahte ve yalan olduğunu da gösteriyor. Çünkü hiçbir şekilde dışarıdan müdahale yapamıyorsunuz. Ve dışarıdan yaptığım dediğim müdahale de vücutta olan bir sistemden yapıyorsunuz. Yani vücutta olmayan bir sistemi vücuda koymuyorsun. Vücutta olan bir sistemin sadece dozajını arttırıyorsun. Ama o dozaj artımı insan sağlığını çok büyük yönde etkiliyor. Bu da bize Allah'ın yarattığı gibi hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha gösteriyor inşallah.
Evet, yani sistemin kontrolü de bu anlamda çok önemli olduğunu biz anlıyoruz. Yani sadece mesela bir gen mesela growth hormonu üretiyor veya testosteron üretiyor veya tiroid hormonunu mesela üretiyor değil mi? Evet. Bunların hepsi normal DNA'daki harfler, şifreler. Ama o mesela bir kütüphanede diyelim 100 bin tane cilt var, bu DNA'yı oluşturuyor. Bir tane fasikülünü aldığımızda orada bu şifreyi o yazıyor diyelim. Ama o şifrenin ne zaman oradan alınıp, ne zaman okunup, oradaki bilgilerin ne zaman işleme konulacağının önemi en az o şifredeki detay kadar önemli. Çünkü fazlalığında veya azlığında söylediğim gibi birçok hassasiyet, hasarlar, hastalık olayları meydana geliyor. Yani aslında bu çok gelişmiş ve çok büyük güvenlikli bir makina bizim vücudumuz. Diğer birçok canlıda olduğu gibi dünyada yaşayan. Onu mesela kontrol eden çok küçük bir molekül var. O molekül onu kontrol ediyor. Azlığında veya çokluğunda bütün sistem bozulabiliyor. Bütün sistemin ayarı, dengesi kaçabiliyor. Mesela çok yüksek teknoloji sahibi bazı firmalar var. Yine bilgisayardan örnek vereyim. Mesela bilgisayar o çiplerini üreten firmalar çok yüksek teknoloji sahibi olan firmalar. Onların üretildiği yerlerde genelde çok yüksekte güvenlik kullanılır. Çünkü binaya elini kolunu sallayarak isteyen kişinin girmesi engellenmesi gerekir. O girenin çıkanın muhakkak yani ama en üst düzeyde ve hassasiyette ne olduğunun bilinmesi, ihtiyaç olduğu halde alınması, tanımlanıp eğer ihtiyaç dışıysa veya farklı bir şeyse alınmaması için en üst düzeyde de güvenlik ihtiyacı duyarlar. Şimdi evrimci bakış açısı şöyle diyor. Burada diyor çok yüksek teknoloji olduğundan dolayı diyor. O zaman diyor çok yüksek bir güvenlik tesadüfen oluşmuştur diyor. Fakat normalde baktığımızda pardon ters söyledim. Çok yüksek güvenlik diyor. Burada teknolojiyle oluşmuştur diyor. Çok yüksek güvenlik. Bunu şunun için anlatıyorum. Benzetme olarak bizim vücudumuzda da çok muazzam bir kontrol var. Mesela hormonlar az veya çok salgılanmıyor. Maddenin giriş çıkışları bu anlamda çok yüksek güvenlikle ve kontrolle kontrol ediliyor. Örnek olarak da günümüzdeki bilgisayar üreticisini, çip üreticisini örnek veriyorum. Evrimci bakış açısı diyor ki çok yüksek güvenlik olduğundan dolayı burada bu çipler burada çok rahat bir şekilde üretilebiliyor diyor. Mesela vücudumuzda bu hormonlar salgılanabiliyor diyor. Bu tesadüfen olduğundan dolayı bu zaten olur diyor. Çünkü dışarıdan baktığında mesela çok yüksek bir teknoloji varsa o zaman zaten çok yüksekte güvenliğin olması zaten gerekir diyor. Onsuz onsuz, o onsuz, o da onsuz olmaz diyor. Halbuki biz canlılara baktığımızda en yüksek teknoloji en yüksek kontrolle birlikte var oluyor. Yani biri birine bağımlı olarak birbirinden önce veya sonra olmuyor. İkisi de aynı anda var oluyor. Mesela bu firmada bina inşa edilirken güvenlik sonradan oluşmuyor. Güvenlik birimi ve binayı da teknoloji icra eden mühendislerin ve teknolojinin olduğu birim hepsi birlikte inşa ediliyor. İşte bütün dünyada ve canlılıkta biz bütün birimlerin, mesela enerji gerekiyor diyorsun, enerji biriminin. Güvenlik gerekiyor, güvenlik biriminin. Akıl ve şuur yönetim birimi gerekiyor, o birimin. Ve zamanlamayı ayarlayan zaman biriminin hepsinin birlikte olduğu zaman tam bir düzen ve uyumun olduğunu, değil mi, anlatıyoruz, söylüyoruz. Bu birimlerin herhangi birisinde azlık veya çokluk, ibrelerdeki yanlışlık illaki sonucuna bozukluğa yol açıyor. Yani o zaman mesela bilgisayarda işlemci nasıl olmazsa, o kontrol olmadığı zaman, bizim vücudumuzda da o hormonun sentezinden, nakledilmesinden, gerekli enerjinin ve malzemenin karşılanıp hücrede o gelişimin sağlanmasına kadar ki bütün silsilenin, bu aradaki geçen yüzlerce, binlerce mekanizmanın hepsinin aynı anda var olması gerekiyor ki sistem uyumlu ve süper bir şekilde işlesin.
Çünkü biri olmadan diğeri olmuyor. Yani vücut sistemimiz öyle bir sistem ki, yani tek başına birisi bir ifade teşkil etmiyor. Yani bir gelişme de teşkil etmiyor. O yüzden dolayı mesela sistemlerin, vücut sistemimizin bizim bir anda olması gerekiyor demek ki. Yani proteinlerin hepsinin bir anda olması lazım. Yani çünkü bir protein olması için başka bir proteine ihtiyacı var. O proteinin olması için başka bir proteine ihtiyaç var. Bu şekilde zincir halkası gibi devam ediyor. Hani bir ucu yok. O yüzden dolayı vücut sistemimizin bizim birden, yani gelişimin proteinlerin olması, amino asitlerin olmasının birden olması gerekiyor. Kademe kademe ya da zaman zaman içinde değil. İşte bunlar da bize yaratılış gerçeğini gösteriyor. Çünkü hep onun nedeni o, onun nedeni o diye. Bize bunlar da gerçekte Allah'ın yarattığını ve bütün bu sistemleri Allah'ın bir anda var ettiğini gösteriyor. Bunlar da mesela bu anlattığımız bilimsel gerçekler de son zamanlarda, yani son yüzyılda, işte uzay çağı dediğimiz, işte son teknoloji dediğimiz 21. yüzyıldan itibaren özellikle daha fazla hissedilmeye ve daha fazla anlaşılmaya başladı. Her geçen gün daha yeni teknolojilere, daha yeni bilimsel gerçeklere şahit oluyoruz ve her gün yeni bir tanesi daha çıkıyor mesela. Bunun da zamanı, Allah'ın zamanı yani bu zamanı insanlara bekletmesinden kaynaklanıyor. Çünkü ahir zamandayız ve Allah bu zamanda bilim ve teknolojide üst düzeylere ulaşılacağını, işte hücrenin baloncuk, içi su dolu baloncuk gibi zannedildiği zamandan, şu anda oysa hücrenin ne kadar büyük kompleks bir sistem olduğunun farkına varıldı. Onun zamanının farkına varılmasının nedeni bu zamanda olmamız, ahir zamanda olmamız. Yani bunun öncesinde, bundan 100 yıl önce ya da 50 yıl önce değil de son 30 yılda mesela farkına varılması da Allah'ın bu zamanı insanlar için bu zamanı uygun görmesinden kaynaklanıyor. Yani ahir zamanda olmamızın açısından kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize ahir zamanda yaşayacağımız teknolojiden, yaşayacağımız ekonomik sosyal olaylardan bahsediyor. Ve bize Hazreti Mehdi aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselamın çıkış alametlerinden bahsediyor. Yaklaşık 200 tane olayın ard arda gelmesinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Tesbih tanelerinin peş peşe dizilimi gibi diyor. Olaylar ardı ardına gelir diyor. Peygamber Efendimiz bize 200 tane alamet vermiş ve bunların 150 tanesinin gerçekleşiyor olması ve özellikle son 30 yıl içinde peş peşe Peygamber Efendimizin dediği gibi ard arda gerçekleşiyor olması da bize ahir zamanda olduğumuzu, ahir zamanda yaşadığımızı gösteriyor. Bunlardan bir tanesi de Fırat'ın suyunun kesilmesi. Peygamber Efendimiz bir hadisinde de alamet olarak onu söylemiş bize. Ondan bahsedelim. Ahir zaman alametlerinden Fırat'ın suyunun kesilmesi. Türkiye'nin en büyük akarsularından olan Fırat Nehri'nin tarihinde ilk defa Keban Barajı ile Hicri 1400'de kesildi. Yani durduruldu. Nehrin sularının kesilmesi tam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyetine başlayacağı Hicri 1400, miladi 1979-80 yıllarının hemen öncesinde gerçekleşmiş olması bizlere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini müjdeliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinden Fırat'ın nehrinin durdurulması. Fırat nehrinin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesi açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır.
Gazete haberleri.
Burada evet, gazete başlıklarında da görüyoruz. Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor diye. Gerçekten de 1979-80 yıllarında, yani Hicri 1400'de Peygamber Efendimiz söylemiş. Yani en başta Kabe baskınıyla, daha sonra Fırat'ın suyunun kesilmesi.
Fırat'ın suyu biraz daha önce 74-75'lerde Kabe baskınından önce ilk alamet olarak Fırat'ın suyunun kesilmesi. Yani Keban Barajı'nın yapılması 74'lü yıllardan itibaren başlıyor. Ve dediğin gibi 79'da tam Hicri 1400'ün ilk günü gazetelerinde o Kabe baskını. Yani o gazete kupürlerinde bugün 1 Muharrem 1400 diye yazar mesela Türkiye Gazetesi'nde. Ve Kabe baskını diye yazar. Fırat'ın suyunun kesilmesi ondan biraz daha önceki ilk büyük alamet.
Ve inşallah. Burada mesela gazete başlıklarında da görüyoruz. Fırat'ın suyunun kesilmesinden bahsedilmiş ve Fırat'ın suyu ilk kez kesiliyor. Bu da çok müziği. Hani bunun öncesinde böyle bir şey yokken Peygamber Efendimiz'in belirttiği tarihlerde ve olayların peş peşe olmasında Fırat'ın suyunun ilk kez kesildiğini görüyoruz.
Bak diyor zaten Fırat'ın tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak diyor. Yani doğduğu tarihten beri sürekli akıyor. Tarihinde ilk ve son defa 3 gün hiç akmayacak diyor.
Evet, maşallah. Burada gazete, evet, gazetede o başlığın olması çok mühim aslında. Koca Fırat doğduğu yerde durdu diyor orada. Ve Fırat tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak.
Evet.
Resulullah buyurdu ki,
Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vuku'a gelir. Her yüzden 99'u ölür. Her kişi yalnız ben halas olacağım yani kurtulacağım diye ümitlenir. Fırat Nehri'nin suyunun çekilmesi, tek tek açıklayalım onları. Suyuti Hazretleri'nin kitabında bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Kevan Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu yani kesti. Altından bir dağ meydana çıkmadıkça hadisin diğer bölümünde yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Orada da şekil itibariyle de var. Hadisin diğer bölümü de bu hazine üzerinde kıtal vuku'a gelir. Kıtal birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demek. Bölgede halen devam eden yaygın anarşi ve kıtal sebebiyle oradan toprak alan o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya da öldürülür diye gazete küpürlerinde de her yerde zaten Fırat'ın suyunun kesilmesi bütün dünyada hani ses getirdi. Çünkü hiç olmayan bir şeyin ilk kez oluyor olması da. Bu da bize yaşadığımız mucizeyi gösteriyor. Çünkü 1400 sene önce kimsenin daha bilemeyeceği bir olayın Fırat'ın suyunu kesilmesinin, Peygamber Efendimiz'in 1400 sene önce söylüyor olması bize Allah'ın ona söylettiğini ve bize gelecekle ilgili haber verdiğini, yani ayrı zamanı söylediğini, kıyametin yaklaştığı zamanı söylediğini belirtiyor evet. Peygamber Efendimiz de ve böyle bu şekilde olan 200 tane olay var.
Bir de yani çok olmayacak gibi bir olay yani. Fırat'ın suyu kesilecek diyor Peygamber Efendimiz. Bakıyorsun kocaman nehir bunun suyu nasıl kesilir diyorsun ya bu. Bir de altından bir dağ çıkmadıkça diyor. Yani çok büyük bir olayı haber veriyor.
Kuruyacağından bahsediyor.
İnsanın aklına deprem mi olacak hani o zamanki baraj yok bir şey yok hani o dönemde. Akıla da pek bir şey gelmez. Baraj yani kıyas yapıp da hani o yüzyılda Peygamber Efendimiz'in yaşadığı teknolojide o medeniyet seviyesinde akıl hani kıyas yapıp çağrıştıracak bir ipucu da yok. Koca nehrin suyu nasıl kesilir? Ya hayatta kesilemez diye insan oldu düşünür maşallah. O dönemde. Yani mimari yok değil mi? Baraj veya şehrin altyapısının inşası gibi durumlar. Yani inşaat böyle büyük inşaat şeyleri hiçbir zaman yok. Peygamber Efendimiz o dönemde söylüyor bunu. Ve bu zamanda ancak teknolojik olarak da insanoğlu bu çağda vakıf olabiliyor değil mi? Evet. Böyle büyük barajlar yapabilmeye. Ve dediği tam da dediği tarihte değil mi? Tam 20. yüzyılda inşallah oluyor.
Ve maşallah. Peygamber Efendimiz'in gerçekten söylediği olaylar hani o zamanki belki insanların hiç görmediği şeyler olduğu için o zaman bakan insan için değişik gelebiliyor. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki vasıtalarla diyor mesafeler kısalacak diyor. Mesela uçaklardan bahsediliyor. İşte trenlerden bahsediliyor. Daha hızlı araçlardan bahsediliyor. Mesela bu o zaman dense insanlar akılda uçak diye bir şey olmadığı için hani onu akıl edip şey yapamaz, düşünemez. Ya da işte diyor ki mesela diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlar diyor oturdukları evlerinde oturdukları koltuklarından izleyecekler diyor. Burada düpedüz televizyona, internete evet. Peygamber Efendimiz evet. işte yani gösteriyor. Hani bunların o zamanda oluyor olması insanlar o zaman baktıkları zaman bu kadar çok detaylı göremezlerdi. Belki şu anda bizim mesela Peygamberimizin hadislerinden şu anda belki anlayamadığımız ileriki geleceğimiz yıllarda mesela anlaşılacak bilimsel gelişmeler olacak mesela. Bilimde ilerlemeler olacak. Biz o zaman belki şimdi bu kadar farkında değildik ama onun gelişmesiyle daha çok farkına varacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz bize bu dönemle ilgili çok detaylı bilgi veriyor. Belki de hiç bizim göremediğimiz ya da dikkat edemediğimiz bazı gerçekler daha var. Ama zaman içinde yani ayrı zamandan olmamızdan dolayı her geçen gün daha fazla geliştiğini görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ayrı zamanda bilim ve teknoloji en üst düzeye ulaşacak diyor. Yani şu anda bilim acaba nerelere ulaşacak biz şu anda aşağı yukarı tahmin edemiyoruz. Ama her geçen gün yeni bir olay gelişiyor. Mesela telefon diyorduk. Telefonun hani insanlar telefon dediğin zaman cepte taşıyacağım dediği zaman bundan 15-20 yıl önce herkes derdi nasıl yani falan diyorsun. Onun üstüne mesela ama hep dikkat edersek kademe kademe oluyor. Ondan sonra işte telefon renkli ekran dendi. Tamam hani insanlar artık makul seviyeye geldi. Daha sonra
telefonda kamera olacak dendi. Bir şaşkınlık oldu mesela, nasıl olur kamera diye. Video kamera dendi. O da o gerçekleşti. Yine aklımız kaldırdı. Ondan sonra 3G dendi mesela. Nasıl olacak ki, canlı mı göreceğiz dedik. O da gerçekleşti. İşte telefondan internet dedik mesela. Telefondan internete girebiliyoruz. Hep böyle zaman zaman Allah insanları alıştıra alıştıra mesela bu gelişmeleri gösterdi. Evet. Ve inanılmaz derecede de doruklara doğru çıkıyor şu anda bilim ve teknoloji. Bu da bu zamanda olduğumuzu, bize ahir zamanda evet. olduğumuzun düpedüz örneği.
Peygamber Efendimiz avucunun içine bakacak, görecek diyor mesela.
Maşallah.
Biz bunu, bu teknoloji, bu ilerleme olmadan tam belki iyi anlayamıyorduk. Ama işte iPhone'lar ve diğer internete giren telefonlar, 3G'ye bağlantılı yapan avuç içindeki o cihazlar Allah yaratınca hadisinde tecellisini maşallah. Ve ahir zamanda olduğumuz gerçeğini görmüş olduk
maşallah. İşte, maşallah. Peygamberimiz o kadar detaylı anlatmış ki bir insan bu dönemi yaşadığı zaman anlamasının imkanı yok olduğunu söylüyor. Bütün bu olayların, gelişmelerin olmasında Müslüman, mümin bir insanın anlayabileceğini söylüyor inşallah. Ve Hazreti Mehdi döneminde insanların sıkıntılar, acılar döneminde yaşayacağını ve tek kurtarıcının Allah tarafından gönderildiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olduğunu söylüyor. Bütün İnşallah. Sıkıntıların, yoksullukların, acıların bitmesinin tek kişisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah. Bununla ilgili bir slaytımız var. Ondan bahsedelim. Dünyaya karışıklık ve kargaşanın kaplaması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şöyle bildiriyor. Dünya her cümert içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah bu sırada onlardan düşmanlığın kökünü kazıyarak iman ve İslamiyet'ten ayırmak, sapkınlık kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecektir. Her cümercin anlamı şudur. İnsanlar arasında meydana gelen fitne, fesat, darmadağınık, karma karışık, allak bullak ortam. Bugün dünyaya baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu olayların hepsinin yaşadığını görüyoruz. Bununla ilgili haberler, örnek görüyoruz ki bunlar sadece birkaç örnek. Hemen her gün dünyanın dört bir yanında kargaşa haberi geliyor. Görüyoruz buradaki gazete başlıklarından da dünya barışı hasret, dünya barış istedi. Yani hep bir zulüm var, hep bir kan dökme var. Bir insanlara yobazlık var, deccaliyet var ortada. Evet, İnşallah bunların hepsi Hazreti Mehdi devrinde hepsi kalkacak. Çünkü bu bir kader. Allah bunlara da yaşatıyor. Bu da bir kader.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin geleceği de bir kader. Gerçek yani inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemi bir başka hadiste ise şu şekilde tarif ediyor. Hadisi okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden sonra fitneler olacaktır. Orada terör ve harp vardır. Sonra onlardan daha şiddetli fitneler olacaktır. Her ne zaman fitnelerin sonu geldi denilse yeni bir ayaklanma olacaktır. Ta ki benim soyumdan bir şahıs Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkana kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir Müslüman kalmayacaktır. Hadiste görüldüğü gibi belirli bir yer bildirmeyip karışıklığının dünyanın her tarafında yayılacağına işaret edilmektedir. Gerçekten de hadislerde tarif edildiği şekilde bugün dünyanın 5 kıtasında büyük kargaşalar, savaşlar, katliamlar ve terör olayları devam etmektedir. Her gün yüzlerce insan sebepsiz yere öldürülmekte, yurtlarından çıkarılmakta, şu anda da yaşanıyor ülkemizde yani. Açık net bir şekilde.
Hadis çok önemli gerçekten orada ki herkes diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Yani sadece Arap mesela demiyor ya da sadece işte
bütün dünya yaşayacak demiyor. Diyor.
Bu herkes yokluğu. Bütün dünyadan bahsediyor. Herkes derken bütün insanlık için bahsediyor ve şu anda bütün insanlıkla, bütün dünyada mesela kargaşa, karışıklık var. Bugün akşam haberlerini her açtığımızda kesin bir savaş, kesin bir işte kargaşa, karışıklık, anarşi, terör. Kesin bu haber var yani. Bugün televizyonu akşam bugün daha açalım bakalım. Akşam haberlerinde bunu göreceğiz.
Evet.
Görüyoruz şu anda da. Özellikle şimdi son zamanlarda artıyor olması da hani bu ilk kez yoktu bu olaylar. Ama önemli olan bu olayların çok şiddetli olması, çok artarak ilerlemesi ve bütün dünyayı kaplaması. Mesela eskiden de varmış tam zamanında ama bölge bölgeymiş ve bütün dünyayı etkiler şekilde değil. Ama şu andaki olan çok şiddetli ve yoğun hiç olmadığı
özellikle
kadar.
Özellikle son 30 yıldır yani dünyanın her yerinde olan bir olay. daha öncesinde bu kadar çok fazla değildi. Yani hep biliyoruz, tarihten biliyoruz ama 1980'den sonra ne olduysa Allah'ın hikmetiyle daha çok bir kargaşa, tamam, deccaliyet oluştuğunu görüyoruz.
Hicri 1400 ile beraber Peygamber Efendimiz çünkü söylüyor. İnanılmaz derecede işte mesela grafiklere bakıyoruz. Gökyüzündeki hareketler mesela gök taşlarının hareketleri inceliyoruz iki resmin görüntüsünü. Mesela önceden normal çok dağınık bir görüntü varken bizim dünyamızın etrafında bakıldığımız zaman şimdiki mesela görüntüde yemyeşil olarak hani yeşilli olarak göstermişler gök taşlarını. Şu anda çok yoğun bir şekilde mesela var.
Evet.
Bu 1980'den itibaren olan zaman. Evet. Depremler mesela 1980 öncesi böyle çok az, çok fazla bu kadar bilinmiyor. Şimdi 80'den sonra depremi şu anda mesela şu anki zamanda depremi bilmeyen insan kalmadı yani. Evet. Ama önceden mesela deprem ne falan diye sorular vardı. İnsanlar o kadar çok yaşamadıkları için farkına varılmıyordu. Ama şimdi mesela yoğun bir artış var. Allah işte bunların hepsini söylüyor. Terör de aynı şekilde mesela inanılmaz bir artışa şu anda görüyoruz. Hepsinin tavan yaptığı zamanda çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu zamanda olacağını söylüyor. Çünkü kargaşa çıktığı zaman bunları diyor fikren diyor yerle bir edecek ve bütün dünyada tek bir kimsenin dahi burnu kanamayacak diyor. Bütün mücadelesini fikren ve manevi olarak yapacağını söylüyor. İnsanlara güzellikle, hoşnutlukla anlatacağını ve bunları bütün dünyada bu şekilde sona erdireceğinden bahsediyor.
Mesela o göktaşı çok büyük bir mucize. Hocamız da programlarında hep bahsediyor. Hep mi teğet geçer diyor yani. Binlerce göktaşı geliyor üstümüze ama diyor hep bir teğet geçiyor. Niye teğet geçiyor diyor. Çünkü dünyayı diyor Allah'ın koruma altında Hazreti Mehdi'nin varlığı olduğu için Allah dünyayı koruduğunu hocamız da söylemişti inşallah.
Evet. Şimdi bir tanesi çarpsa zaten evet, kıyamete vesile oluyor. Hocamız onu anlatmıştı evet, gerçekten. Ve özellikle son bir yıl içindeki özellikle İslam dünyasında olan kargaşa o da Hazreti Mehdi'nin huruç yani artık belirgin olma vaktinin yaklaştığını bize gösteriyor. İnşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz hadislerde ondan da bahsetmiş. Mısır'da Hüsnü Mübareği tarif ederek fizik olarak ve yaşanan olayları aynen tarif ederek bütün İslam dünyasında şu anda bir bütün ülkelerde artık komşumuz Suriye'ye kadar görüyoruz. Değil mi? Bütün ülkelerde bir Müslümanlarda bir şuurlanma, bilinç artmış ve diktatör yönetimlerine karşı gelme. O yönetimlerin olacağını Peygamber Efendimiz söylemiş ve bunların da yıkılacağını söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Mehdi'nin belirgin olma zamanıdır demiş. Onun çok yaklaştığını bu alametler bize gösteriyor.
Evet, şöyle bir şey de var. Şimdi Kur'an'da mesela İslam'ın hakim olacağından bahsediyor Allah bütün dünyaya. Bu zamana kadar hiç bu şekilde Kur'an'ın, İslam'ın bütün dünyaya hakim olduğu yok. Şu ana kadar yaşanan zamanda. Şimdi ahir zamanda olduğumuzu görüyoruz. Allah çünkü hem Kur'an ayetlerinde hem de Peygamberimizin hadislerinde bizlere bildirmiş. Ahir zamanda yaşadığımızı gösteriyor şu anda bu alametlerin bu kadar çok yaşanıyor olması, peş peşe yaşanıyor olması. Dünyanın bir zamanı da kalmadı o zaman ahir zamandaysak. Demek ki bütün dünyada İslam'ın hakim olacağı bir zaman olacak. O zaman da ahir zaman. Zaten Peygamber Efendimiz söylüyor. Bütün dünyada Müslümanlık hakim olacak. Müslümanların liderliğinde olacak diye. Şimdi o zamandayız. İnsanların Müslüman olacağı, bütün genel anlamda büyük kısmının Müslüman olacağı ve dünyada eşitliğin, adaletin ve güzelliğin, barışın yaşandığı bir zaman olacak. Çünkü Müslümanlığın gereği zaten bunlardı. Yani bunlar Müslümanlığın gerektirdiği şeyler. Yobazlık değil yani işte bazı bir kısım insanlar çıkıyor işte gösteriyorlar resimler Müslüman bunlar falan diye. Ama Müslümanlar onlar değil. Gerçek Müslüman öyle değil. Gerçek mümin öyle değil. O yüzden Peygamber Efendimiz de gerçek mümin ve gerçek Müslüman olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da bütün dünyada Müslümanların gereği, Kur'an'ın gereği doğrultusunda bütün dünyada mutluluğu, huzurluğu, adaleti ve insanlara birbirine karşı olan sevgiyi ve saygıyı arttıracağını söylüyor.
İnşallah.
Bu zamanda artık şimdi bunun farkındayız bu zamanda olduğumuzun. Çünkü olaylar çok sık ve peş peşe gerçekleşti. İnşallah. Allah bize inşallah bu güzel günleri gösterecek, yaşatacak.
İnşallah. Yani.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'la gece sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.